Şan 10, Ahay hanların uyanıp dernek kurması, bütün Ahay ordusunun başları gece boyunca uzanarak hafif bir uykuya dalmışlardı. Yalnız Budunlar çobanı Atreoğlu Adamemnon'un gözüne tatlı uyku girmemişti. Aklı ile birçok şeyler tasarlıyordu. Güzel saçlı Hiyer'in kocası, taylaların kralı ile örtüldüğü aylarda, nasıl şimşekler çakıp anlatılmaz boğulukta sağanaklı yağmurlar ya dolu. Ya kar yağdırırsa veya çok acıklı, kocaman ağızlı kavgayı yaratırsa onun gibi Adamemnon'un göğsünü sıkıştıran hıçkırıklar yüreğinden kopuyor, bütün ruhu ürperiyordu. Gözlerini Troya Ovası'na çevirdiği zaman İlya'nın önünde sayısız ateşlerin alevler saçarak yandığını görür, fürüt ve kava seslerinin insanlar aralarına karışarak yükseldiğini işitir, içi burkulurdu. Ondan sonra gözlerini Ahay ordusuna ve donanmasına çevirince saçlarını çekip avuç avuç yoluyor yukarıdaki Zeus'a sunuyor, olu gönlü inim inim inliyordu. Nihayet en elverişli olarak aklınca karar verdi. En önce Neleoğlu Nestor'u bulup onunla baş başa Danaosluları kurtaracak bir plan tasarlamak yolunu arayacaktı. Kalktı, bir entari giyerek böğürlerini örttü, pırıl pırıl ayaklarına güzel sandallar bağladı. Ondan sonra bir kızıl arslanın soykasına, ayaklarına kadar giden postuna büründü, mızrağını eline aldı. Menelas da buna benzer bir iç ürperişi içindeydi, onun da göz kapaklarına uyku basmamıştı. Kendisi için Troya'ya gelen ve can yakan kavgaya cesaretle atılan Argosluların ne olacağı kaygısı onu kederlendiriyordu. Geniş sırtına bir benekli panter derisi ile örttü. Sonra tunçtan bir tul da alıp başına koydu. Nihayet kuvveti eline bir mızrak alarak bütün Argosluların en büyük hanı olan kardeşini uyandırmaya gitti. Halk içinde kendisine bir tanrı gibi saygı gösteriliyordu. Onu gemisinin pupasında silahlarını takınırken buldu. Gelişiyle de onu sevindirdi. İlkin narası Gür Menelas söz alıp şöyle dedi. ''Niçin böyle silahlanıyorsun, ağabeyciğim? Arkadaşlardan birine Troyalıları gözetlemeye göndermek niyetinde misin? Birinin yalnız başına kutsal gecenin içinde gözcü olarak düşmanlar arasına gitmek işini üstüne almak istemeyeceğinden korkuyorum. Böyle bir iş için yüreği çok cesaretli biri olmalı.'' Adamemnon Han cevap olarak şöyle dedi, ''Benim ve Zeus Dölü Menelas, senin için Argosluları ve gemilerini koruyacak ve kurtaracak bir tedbir bulmaya ihtiyaç vardır. Çünkü Zeus'un bizden gönlünü çevirdiği ve Hektor'un kurbanlarından daha çok hoşlandığı apaçık görülüyor. Hiçbir zaman görmedim ve görenden işitmedim, bir adam başka insanlara bir gün içinde, Zeus'un sevgilisi Hektor'un Ahay oğullarına verdiği kaydıların benzerlerini çektirebilmiş olsun, şu Hektor ki ne bir tanrı ne bir tanrıça oğludur. Böyle iken Ahaylılara öyle çok ve ağır fenalıklar yapmıştır ki, Argoslular ruhlarını onların dehşetinden uzun, çok uzun bir zaman kurtaramayacaklardır. Şimdi hemen buraya Ayas'ı ve İdomene'yi çağır. Haydi çabuk git, gemiler boyunca koşarak. Ben de kendim gidip Tanrısal Nestor'u bulacağım ve kuvvetli bekçiler birliğimize öğütlerini vermeye gitmesini rica edeceğim. Herkesten çok onu dinleyeceklerdir. Çünkü bu adamlara oğlu ile İdomene'nin seyisi Merion kumanda etmektedir. Bizim de onlardan daha çok güvendiğimiz başka kimse yoktur. Narası Gür Menelas cevap verdi. Verdiğin emri nasıl yerine getireyim? Orada onların yanında kalıp senin gelmeni mi bekleyeyim? Yoksa emrini onlara söyledikten sonra yine koşarak senin yanına mı geleyim? Buna Budunlar Hanı Adamemnon cevap verdi. Orada kal, birbirimizi ararken, karanlık gecede yolumuzu şaşırmayalım. Geçeceğin yaylarda sesini yükselt ve herkesi uyanık bulunmaya davet et. Herkese ismiyle ve babasının adıyla hitap et, soylarını boylarını anarak saygı göster. Alçak gönüllü ol, bunlara katlanmak bize düşer. Çünkü doğuşumuzdan beri bu ağır işleri omuzlarımıza. Şüphesiz Zeus yüklemiştir. Böyle diyerek kardeşini gereken emirlerle yola çıkardı. Kendi de Budunlar çobanı Nestor'u aramaya gitti. Onu barakasının ve siyah gemisinin yanında yumuşak yatağına uzanmış buldu. Yerde, yakınında, kıvılcım saçan silahları, kalkanı, iki kardısı, parlak tuldası duruyordu. Gene yanında, yerde, kıvılcımlı kemeri de vardı. Yaşına bakmayarak, ihtiyar, adamlarını kavgaya götürmek için silahlandığı günlerde bu kemeri de kuşanırdı. Dirseğine dayanarak doğruldu. başını kaldırdı ve gerini dönerek şöyle sordu. Böyle yalnız gemiler arasından, ordunun içinden, bütün öbür ölümlüler uyurken, karanlık gece ortasından gelen kimdir? Bir katır mı? Ya arkadaşlarından birini mi arıyorsun? Sesini çıkar, ağzın kapalı, yanaşma bana, ne ihtiyacın var? Budunlar hanı Adamemnon cevap verdi. Hey Neli oğlu Nestor, Ahaylıların büyük şerefi. Atreoğlu Adamemnon, Zeus'un hiçbir zaman nefes aldıkça ve dizleri tuttukça içinden kurtulamayacağı bilelara attığı adamı tanıyacaksın. Benim böyle dolaşmam tatlı uykumun gözlerime basmadığından. Ahaylıların büyük kaydısını kavgayı düşünmekten başka bir şey yapamadığımdandır. Danayoslular için müthiş korkuyorum, ruhum dinlenemiyor, şaşkınlık içindeyim. Yüreğim göğsümden dışarı fırlayacak gibi, vücudumun bütün üyeleri ürperiyor. Seni de uyku tutmuyor bir şey yapmak istiyorsan, haydi bekçiler takımına kadar gidelim. Yorgunluktan ve uykusuzluktan bitkin, bekçiliklerini unutup uyuyakalmasınlar. Düşman ordusu çok yakınımızda, hiç bilinmez, belki de gece ortasında kaldaya girişmek arzusuna kapılabilirler. İhtiyar araba sürücüsü Nestor cevap verdi, çok şanlı Atreoğlu, budunlar hanı Adamemnon. Hektor'un emin ol, şimdi evinde bütün tasarlayıp umduklarını çok tedbirli Zeus gerçekleştirmeyecektir. Ben öyle sanıyorum ki onun da çekeceği çok sıkıntılar, kaygılar olacaktır. Eğer Ahileus bir gün o acılar kaynağınca sevgili yüreğinden atabilecek olursa. Seninle beraber gelme hazırım. Fakat başkalarını da uyandıralım, ünlü savaşçı Taydeoğlu'nu, Odysseus'u çabuk yürüyen Ayas'ı ve Phaion'un çok ateşli oğlunu. Biri bunları çağırmaya giderse, Tanrı benzeri Ayas'a ve İdomen'e hana da uğrayamaz mı? Onların gemileri bizimkilerden çok uzaktır. Menelas'ı sever ve çok sayarım ama gücüne gitmesin, ona çıkışmak isterim. Rahat rahat uyuyup bütün güçleri sana bırakmasını beğenmediğimi saklayamam. Şu saatte birer birer kahramanları dolaşıp yalvarmak, alakalarını canlandırmak ona düşerdi. Başımıza gelenler kolay atlatılacak gibi değil. Ona budunlar hanı Adamemnon cevap verdi. İhtiyar, çok defa kendin onu vazifeye davet etmeni senden rica etmiştim. Çok defa gevşeklik gösterir, işten kaçar. Fakat korkuya veya şaşkınlığa kapıldığından değil, uzun uzun bana bakıp dürtmemi beklediğinden öyle yapıyor. Fakat bu sefer tersine, benden çok daha önce kalkıp yanıma gelen odur. Ben de onu tam senin düşündüklerini çağırmaya gönderdim. Gidelim, onlara kapıların ilerisinde bekçilerimizin yanında rast geleceğiz. Toplanma yeri olarak hepsine orayı gösterdim. İhtiyar araba sürücüsü Nestor ona cevap verdi. Böyle olunca Arbostulay'dan kimse onun dolaşıp kahramanları çağırmasına veya bir emir tebliğ etmesine gücenmeyecek, itirazda bulunmayacak. Böyle dedi ve göğsünün etrafına bir entari geçirdi. Pırıl pırıl ayaklarına güzel sandallar bağladı. Boynuna geniş bir elbovan harmanı kopçaladı. Ondan sonra temrini sivri güçlü tunç mızrağını alarak tunç cebeli ahaylıların gemilerini dolaşmaya gitti. En önce düşünmeye tanrı eşi Odysseus'u uykusundan kaldırdı. İhtiyar araba sürücüsü Nestor ona seslendi ve sesi hemen yüreğine işledi. Barakasından çıkarak şöyle dedi, ''Niçin böyle yalnız, gecenin kaybinde gemileri dolaşıyorsunuz? Yoksa çok büyük bir ihtiyaç mı sizi zorluyor?'' Bunun üzerine ihtiyar araba sürücüsü cevap verdi, ''Zeus dölü, çok hünerli Odysseus. Darılma, Ahaylıların canını yakan venalık çok büyüktür. Gel, benimle beraber bir başkasını da uyandıralım, hepimiz bas başa verip birbirimizle danışalım, kaçmalı mıyız, yoksa sebat edip dövüşmeli miyiz?'' Böyle dedi ve çok hünerli Odysseus barakasına girdi. Kıvılcımlı kalkanını aldı sonra ötekilere ulaştı. Hep beraber oradan Teyyede oğlu Diomedes'e gittiler. Onu çadırının dışında buldular. Etrafında yerenleri uyuyorlar, başlarının altında kalkanları. Dimdik mızrakları ökçelerine saplanmış, tunç, Zeus babanın şimşeğine benzer bir ışıkla parıldıyordu. Kahramanın kendisi de silah olarak uzanmıştı. Bir vahşi öküzün derisi altına serilmiş, başının altına da parlak bir halı yayılmıştı. İhtiyar araba sürücüsü Nestor yaklaşıp uyandırmak için bir ayağını üstüne basarak ökçesinden sarstı. Aynı zamanda iğnelemeye başlayarak çıkıştı, kalk Tideoğlu. Bütün gece böyle nasıl uyuyorsun? Troyanların şimdiden ovanın göbeğinde gemilerimizin yanı başında kamp kurduklarını duymadın mı? Bizi onlardan ayıran artık pek az mesafe kaldı. Kahraman hemen bir sıçrayışta uykudan silkinip kanatlı sözler söyledi. Yamansız, ihtiyar, zahmetten, emek çekmekten hiç geri kalmıyorsun. Ahay oğulları arasında hanları birer birer dolaşıp uyandırmaya koşacak gençler mi kalmamış? Tedbirler arayıp yerine getirmede eşin yok, ihtiyar. İhtiyar araba sürücüsü Nestor cevap verdi, evet. Dostum, bütün bu söylediklerin gereğince söylenmiştir. Kusursuz oğullarım, sayısı çok adamların vardır. Onlardan biri elbette dolaşıp hanları birer birer çağırmaya gidebilirdi. Fakat ihtiyaç gerçekten çok büyüktür. Ahaylıların yüreğine saplanmış kaygılar var. Şu saatte hepsinin kaderi usturanın ağzına dayanmıştır. Ahaylıları acıklı yok oluş mu yoksa ölümden kurtuluş mu bekliyor? Haydi şimdi git, çabuk yürüyen Ayas'ı ve Fili'nin oğlunu uyandır. Sen daha gençsin ve bana acıdığını söylüyorsun. Böyle dedi ve kahraman iki omuzuna attığı ateş rengi büyük arslan derisi ayaklarına kadar indi. Ondan sonra mızrağını alarak başkalarını kaldırıp çağırmaya gitti. Ön saflarda toplanan dernek, az sonra bekçiler takımına kavuştular. Başları uykuda bulmadılar, hepsi uyanık, silahlı, nöbetlerini beklemekteydi. Bir ağılda köpekler, dağda. Ormanda dolaşan can yakıcı ateş rengi canavarı görüp birdenbire koyunlar için telaşlanırlar, bir kargaşalık yükselir ve artık insanların ve köpeklerin uykusu kaçar. Bunun gibi, bekçilerin gözlerinden de bu acıklı gecede tatlı uyku dağıldı. Hepsini, gözleri ovaya çevrilmiş, kesiksiz, Troyalıların yürüyüşe gelecekleri saati gözetiyorlardı. İhtiyar bunları böyle görünce gönlü şad oldu ve cesaretlendirmek için şöyle söylendi. Bekçiliğinize böyle devam edin. Sevgili çocuklar, hiçbirinize uyku yenmesin. Yoksa çabuk düşmanların maskarası oluruz. Böyle diyerek hendekten geçti. Öbür Ahay hanları da geçerek toplanmaya gittiler. Onlarla beraber Merion ile Nestor'un ün salmış oğlu da yürüdüler. Hanlar onları müzakereye katılmak üzere çağırmışlardı. Açık hendeyi bir kere geçtikten sonra kadavralar arasında temiz kalmış boş bir yer görüp orada toplandılar. Güçlü kuvvetli Hector, Arboslular kırıldığı sırada karanlık gece basınca burada saldırıştan yüz çevirmek zorunda kalmıştı. Şimdi de aynı yerde hanlar birbiriyle danışmak için toplanıyorlardı. İlkin ihtiyar araba sürücüsü Nestor söz alıp konuştu. Dostlar, aranızda cesur yüreğine güvenir bir savaşçı yok mudur? Ulu gönüllü Troyalıların ortasına sokulsun. En ileri hatlarından di, canlı er, kapma veya gönüllüleriyle ne tasarladıkları hakkında söylentiler, salıklar toplamaya çalışsın, şurada, şehirlerinden uzak, gemilerimize yakın kalmak mı isterler? Yoksa, şimdi, Ahaylılara karşı kazanmış oldukları üstünlükle yetişip şehirlerine dönmeyi düşünürler. Bu gibi şeyler üzerine bilgiler toplasın, sonra sağ esen aramıza dönsün. Böyle bir savaşçının şanı şerefi gökler altında, bütün insanlar arasında büyük olur. Bundan başka bir şeref hediyesi de alır. Gemilerimize kumanda eden kahramanların hepsi istisnasız. Ona birer kara koyun, kuzusu altında birer ana vereceklerdir. Bundan kıymetli hediye olmaz. Daima da ziyafetlerde, cümbüşlerde yeri olacaktır. Böyle dedi ve birçok savaşçı Diomedes'le beraber gitmeyi istedi. Narası Gür Diomedes konuştu, Nestor. Ruhum ve erkek yüreğim beni şu bir yanımıza yerleşmiş düşmanların safları içine sokulmaya davet ediyor. Fakat birinin de benimle beraber gelmesini isterdim, yüreğimi daha sıcak hisseder. Kendime daha çok güvenirdim, iki kişi beraber yürürse, gerekli noktaları biri göremezse öbürü görür. Yalnız iken de insan sezinleyebilir ama görüşü çok uzağa gidemez, sezgisi biraz kısa kalır. Böyle dedi ve birçok savaşçı Diomedes'le beraber gitmeyi istedi. Ares tapukçuları iki ayas hazırdı. Merion'da ve hepsinden önce Nestor'un oğlu da hazırdılar. Atreolo, ün salmış savaşçı Menelas da hazırdı. Sabır ve sebat kahramanı Odysseus da Troyalıların yığınları arasına sokulmak arzusunu gösterdi. Göğsünde yüreği daima cesurdur. O zaman Budunlar Hanı Adamemnon söz alıp konuştu. Tideolo, gönlümün sevgilisi, Diomedes, arkadaşın olarak kimi istersen, sence en elverişli görüneni seçebilirsin, çünkü bu arzuyu gösterenler çoktur. Aklınla hatır saymayıp en işe yarayacak olanı yanına almalısın. Hanlık mertebesine bakıp çekingen olmayasın, en büyük han da olsa tercihte fazla nezakete kapılmamalısın. Böyle dedi, Aklından sarı menelası geçirerek bir korkuya düşmüştü. Fakat Naras'ı gör Diomedes hemen söz aldı. Siz beni yalnız kendi başıma arkadaşımı seçmeye davet ettikten sonra hemen tanrısal Odysseus'u nasıl hatırıma getirmem ki yüksek ruhu ve gönlü ile herkesten önce her türlü işlere atılmaya daima hazırdır. Pallas Athene'nin de sevgilisidir. Onunla iz ize en sıcak kor ateşi üzerinden geçebiliriz. Tedbirde o derece hünerlidir. Bunun üzerinde sabır kahramanı tanrısal Odysseus söz aldı. Tideoğlu, beni fazla övmeyi veya bana fazla çıkışmaya kalkma. Burada söylediklerini Ahaylılar iyi anlar. Haydi yola çıkalım, gece sona ermek üzere, şafak yaklaşıyor, yıldızlar epey yürümüşler. Gecenin üçte ikisi geçmiş, ancak üçte biri kalmıştır. Böyle dedi ve ikisi korkunç silahlar takındılar. Tideoğlu'na kendininkini gemisinde bırakmış olduğu için büyük kavgacı Trasmedes iki ağızlı kılıcını ve kalkanını verdi. Başına boğa köselesinden yapılmış, tepeliksiz, sorguçsul bir tulda koydu. Odysseus'a ise Merion yayını, okluğunu, kılıcını verdi, sonra başına bir öküz köselesinden işlenmiş tuldasını koydu. Bu tuldanın içi kayışlarla iyice gerilmiş, dışına ise bir yaban domuzunun dişleri, iki yandan ustalıkla takılmış, dibine keçe döşenmişti. Bu tuldayı Autolycos, Ormenoğlu Amitor'un sarayını çarptığı gün Eleon'dan getirmiş. Kidres'li Amfidamos'a vermiş, o da Molos'a konukluk hediyesi etmişti, Molos oğlu Merion'a vermiş. O da şimdi Odysseus'un başına koyup yerleştirmişti. Korkunç silahları takındıktan sonra bütün savaşçı kahramanları orada bırakarak yola çıktılar. Sağ tarafta yol üzerine Pallas Athene bir balıkçıl kuşu uçurdu. Gecenin alacakaranlığı içinde kuşu görmediler ama sesini duydular. Bunun üzerine alameti hayra yorup sevinen Odysseus Athene'ye dua etti. Dinle beni, Egid kalkanını tutan Zeus'un kızı, bütün işlerimde bana yardım eden tanrıça. Ne zaman kendimi sarsılmış hissetsem sen beni gözünden uzak tutmazsın, şimdi de beni sev, bana yardım et, Athene, şanla, şerefle gemilerimize döneyim. Troyalıların hatırlayacağı büyük işler başarayım. Ondan sonra Naras'ı gür Diomedes de dua etti, şimdi beni de dinle, Egid kalkanını tutan Zeus'un yorulmaz kızı. Beni terk etme, nasıl ki Tebes'te babam Tide'de, Ahaylıların bir mesajını götürdüğü gün. Yalnız bırakmadın. Tunç Cebeli Ahaylılardan Asopos Irmağı kıyılarında ayrılmıştı, Kadmerilere yatıştırıcı bir söz götürüyordu. Fakat dönüşün seninle baş başa acıklı işler tasarlamıştı. Sen de tezlikle yardımını esirgememiştin. Şimdi de bana lütfunu esirgeme, yardımcım ve koruyucum o, ben de sana geniş alınlı, bir yaşında terbiye edilmemiş. Hiçbir ölümlü henüz boyunduruk takmamış bir düve kurban keseceğim ve boğazlamadan önce onun yaldızlı boynuzlarını takacağım. Böyle dediler, Pallas Athene dualarını dinledi. Büyük Zeus'un kızına böylece dileklerini sunduktan sonra yola çıktılar. Karanlık gece ortasında, ölüm, ölüler, kan arasında iki arslan gibi gidiyorlardı. Öbür yandan Hector da Troyalıların değerli savaşçılarının uzun zaman yatıp uyumalarına meydan vermek istemiyordu. Troyalıların başlarını ve kılavuzlarını davet etti. Dernek toplanınca ince bir tedbir düşündü, söyleyeceğim işi kim üstüne alır ve yerine getirirse ona büyük bir hediye vereceğim, emeğinin karşılığı sağlanmıştır. Kendisine bir araba ile güzel başını yüksek tutan iki at verilecektir. Tez giden gemilere sokulmak cesaretini kim gösterirse, bilgi toplar geri dönerse, Ahay ordusundaki atların en iyileri onun olacaktır. Şanı şerefi ise en yüksek dereceye varacaktır. Gemiler eskisi gibi hep bekletiliyor mu? Yoksa kollarımızla yenildikten sonra gönülleriyle ve akıllarıyla Ahaylılar kaçmağı mı tasarlıyorlar? Can yakan yorgunluklar altında ezilerek gece boyunca gemileri beklemekten maz mı geçtiler? İşte bunlar öğrenilecektir. Böyle dedi ve hepsi sustu. Kimse sesini çıkarmadı. Fakat Troyalılar arasında Emmides oğlu Dolon, altını çok, tunç çok tanrısal bir çavuş vardır. Görünüşte çirkin. Fakat ayakları çevik, beş kardeşi olan tek oğul, söz alarak Hector'a, Troyalılara şöyle söyledi. Hector, ruhum ve erkek yüreğim beni tez giden gemilere yaklaşıp bilgiler toplamaya davet ediyor. Fakat bunun için asayı kaldır ve ent iç ki, bana kusursuz Peleoğlunu taşımakta olan atları ve kıvılcım saçan arabayı vereceksin. Ben de senin için değersiz bir gözcü olmayacağım. Dileğini boşa çıkarmayacağım. Şu saatte şüphesiz Ahaylıların kahramanları Adamemnon'un gemisinde toplanıp kaçmak veya kalıp dövüşmek işlerini danışıp tartışmaktadırlar. İşte ben doğru oraya sokulacağım. Böyle dedi ve Hector eline asayı alıp ent içti. Zeus tanık olsun, Hiyer'in gürler sesli kocası Zeus. Başka hiçbir Troyalı o arabaya binmeyecek. Seni temin ediyorum. Bu şan ve şeref yalnız senin olacaktır. Böyle dedi, fakat tutulmayacak bir ent içmiş oldu. Yalnız Dolon'un azmi kuvvetlenmişti. Hemen omuzlarına bükeyli yayını attı. Üstüne bir bozkurdun derisini giydi, başına sansay derisinden bir tulda koydu, sivri mızrağını eline aldı, sonra ordudan ayrılarak gemilerin yolunu tuttu ki oradan bir daha dönmeyecek. Hector'a haberler getirmeyecekti. Az sonra savaşçılar ve arabacılar kalabalığından kurtulmuş, iç ateşi alevli, yola doğruldu. O ara tanrısal Odysseus ilerlemekte olduğunu görerek Diomedes'e seslendi. ''Bak, Diomedes, ordudan bu tarafa biri geliyor. Gemilerimizi gözetlemek için mi, yoksa bir kadavrayı soymak için mi? Kestiremiyorum, fakat bırakalım geçsin, biraz ovaya doğru ilerlesin.'' Sonra bir sıçrayışta üstüne çullanır, yakalarız. Kuşarak bizden açılırsa, fazla meydan vermeden, onu gemiler üzerine bastır. Mızraklar üstüne yürüyerek şehre doğru kaçmasına yol vermemeli. Bu sözler üzerine yolu bırakıp ölüler ortasına uzandılar. Dolon çabuk adımlarla onları geçmek akılsızlığında bulundu. Fakat onlardan bir çift katırın bir saban sürüşü kadar yer açılmıştı ki. Üstüne koştular. Dolon gürültüyü duyunca durdu. Gönlü ile ummuştu ki gelenler Troyalıların saflarından kendisine Hector'un başka bir emrini getirmek için gönderilmiş arkadaşlardır. Aralarında bir mızrak erimi, hatta ondan az bir mesafe kalmıştı ki düşman olduklarını sezindi. Çarçabuk, baldıra kuvvet kaçmaya kalktı. Onlar da hemen kovalamaya atıldılar. Sivri dişle, avcılıkta usta iki köpek ormanlık yerde, haykırarak kaçan bir dişi geyiği veya tavşanı nasıl inatçılıkla kovalarsa, onun gibi Tideoğlu ile şehirler Fatih'i Odysseus da onu kovalayıp yolunu kestiler. Gemilere doğru kaçarken bekçileri epey yaklaşmıştı. O zaman Athene Tideoğlu'nun iç ateşini tazeledi ve kuvvetlendirdi. Güçlü kuvvetli Diomedes, mızrağı avucunda sıçrayıp şöyle dedi. Dur, dur, yoksa mızrağımla vururum ve söyleyeyim sana, kolumun açacağı ölüm uçurumuna çabuk yuvarlanırsın. Böyle diyerek mızrağını fırlattı, fakat mahsus adama değdirmedi. Cilalı Temren Dolon'un sağ omuzundan geçerek toprağa saplandı. Dolon, ürküntü içinde durdu. Kekilerken ağzının içinde dişlerinin takırdadığı duyuluyordu. Korkudan yüzü solmuştu. İki kahraman, soluk soluğa, yanına gelerek ellerini tuttular. Adam gözlerinden yaşlar dökerek şöyle dedi, ''Beni canlı esir tutun, kendimi azat ettirmek için evimde altın, tunç ve işlenmiş demir vardır. Babam benim Ahay gemilerinde olduğumu öğrenince o mallardan sizi memnun edecek büyük bir fidye ayırıp verecektir.'' Çok hünerli Odysseus şöyle cevap verdi, cesur ol, yüreğinden ölüm korkusunu at, haydi, soracağım şeyleri dolambaçsız cevap ver. Nasıl oluyor da böyle yalnız başına, ordunuzdan uzak, bizim gemilere doğru, karanlık gece içinde, başkaları hep uyurken dolaşıyorsun? Ölülerin kadavralarını mı soyacaktın, yoksa koca karınlı gemilere her şeyi gözetlemek için seni Hector mu gönderdi? Veya sen, kendi gönlünle mi bu işlere kalktın? Bütün büyeleri tir tir titreyen Dolon cevap verdi. Hector birçok aldatıcı sözlerle aklımı çeldi, bana ünlü Peleoğlu'nun duynakları kalın atlarını ve kıvılcım saçan arabasını vereceğini vaat etti. Beni de karanlık gece ortasında, tezlikle düşmanlara yaklaşıp gözetlemeye ve bilgiler toplamaya gönderdi. Denk yapılı gemileriniz eskisi gibi bekletiliyor mu? Veya kollarımızda yenildikten sonra gönlünüzde kaçışı mı düşünüyorsunuz? Yorgunluktan çok daha bitkin düşen bekçilerinize geceyi geçirmek için güveniyor musunuz? Çok hünerli Odysseus gülümseyerek şöyle dedi, senin hediye beğenmekten yana zevkin varmış. Cesur Eyak soyu, Peleoğlu'nun atlarını ha, iyi ama atları terbiye etmek, bir yana sürmek basit ölümlülere çok güçtür. Bu işleri ancak Ahilleus başarır ki ölümsüz bir tanrıçanın oğludur. Haydi, şimdi, cevap ver bana, dolambaçlı konuşma. Buraya gelirken budunlar çobanı Hector'u nerede bıraktın? Ares'e layık silahlan, arabası nerededir? Öbür Troyalıların bekleme ve dinlenme yerleri ne haldedir? Gönülleriyle ne tasarladıklarını da bize söyle. Orada, gemilerimize yakın şehirden uzak kalmak mı isterler, Yoksa Ahaylılar üzerine bir üstünlük kazandıktan sonra şehirlerine dönmeyi düşünüyorlar mı? Eumedes oğlu Dolon da şöyle cevap verdi. Bütün bunlara gayet doğru, bolambaçsız cevap vereceğim. Hector, dernekte oy sahibi olanlarla tanrısal İlyos'un mezarı yakınında gürültüden uzak danışmalarda bulunmaktadır. Kahraman, ordunun bekleme tertiplerini soruyorsun. Bil ki ordunun belirtilmiş bekçi ve koruyucuları yoktur. Troya içinde yurda olanlar uyanık duruyorlar ve karşılıklı olarak bekçilik etmektedirler. Ünlü müttefiklerimiz ise uyuyorlar, Troyalılara güvenerek bekçilik işleriyle ilgilenmiyorlar. Yanlarında karıları, çocukları yoktur. Çok hünerli Odysseus bunun üzerine şöyle cevap verdi. Bu saatte nasıl yatıyorlar? At kısrak terbiyecisi Troyalılarla karışmış olarak mı yoksa onlardan ayrı? Kendi başlarına mı uyuyorlar? Bunu iyi söyle, anlayayım. Eumedes oğlu Dolon da şöyle cevap verdi. Bunlara da gayet doğru, bolambaçsız cevap vereceğim. Deniz tarafından kariyenler, yaylan, bükeyli poyeniyenler, kayukonlar ve tanrısal pelaskiler vardır. Tiombires tarafında ise likenler, şanlı misiyenler, at kısrak terbiyecisi pirgiyenler, kalda arabalara güzel meyuniyenler bulunmaktadır. Fakat bütün bunları niçin soruyorsunuz? Troyalıların arasına sokulmak mı istiyorsunuz? Bir de yeni gelen Trakyalılar, hepsinden ayrı, en son hatlarda yerleştiler. İçlerinden hanları Eyvan oğlu Rissos var. Onun küheylanları kadar güzel ve boylu at ömrümde görmedim. Kaydan beyazdırlar ve yel gibi tez koşarlar. Arabası altınla ve gümüşle süslenmiştir. Gayet büyük altın silahları var ki, görülecek sanat eserleridir. Taşıması ölümlü insanlara değil, daima var olan tanrılara yakışır. Şimdi beni tez giden gemilere götürüp veya ellerimi sımsıkı bağlayıp burada bırakın, gider kendiniz görüp anlarsınız. Her şeyi size gereğince mi anlattım, yoksa yanlış mı? Güçlü kuvveti Diomedes ona yandan sert bakarak şöyle dedi. Dolon, kaçmayı hiç aklına getirme. Söylediklerin işe yarar, fakat elimizdesin. Seni şimdi bıraksak başka bir gün Ahaylıların denk yapılı gemilerine, ya gözcülük etmek veya belki de bize karşı kaldaya katılmak için geri gelebilirsin. Fakat kolumun bir vuruşu ile son nefesini verirsen artık Arbosluların başına bir bela olamazsın. Bunun üzerine Dolon kuvvetli eliyle çenesini okşayıp yalvarmaya hazırlanırken, Diomedes, avucundaki kısa kılıçla sıçradı, boynuna vurarak iki veteri kesti. Hala bir şeyler söylemeye çalışırken başı tozlar içine yuvarlandı. Ondan sonra salsay derisinden başlığını, boz kurt derisini, dış bükeyli yayını, uzun mızrağını soyup aldı. Tanrısal Odysseus, bunları, Dainimetler tanrıçası Athena şerefine, eliyle kaldırarak dua etti. Sana sunuyorum, tanrıça, kabul et. Bütün Olimpos tanrılarından önce sana sığınıyorum. Şimdi bize vefalı ol, kılavuzluk et, Trakyalıların atlarına ve kampına ulaşalım. Böyle deyip bütün osunduğu şeyleri bir tamaris ağacının üstüne yerleştirdi. Güzel ağacın dallarına sazdayla kamışlarla bağlayarak göze çarpar bir işaret ilave etti. Tez geçen karanlık gece içinde dönecekleri zaman işareti kolay bulabilecekti. Ondan sonra silahlar ve siyah kan arasından ilerleyip çabuk Trakyalıların kampına ulaştılar. Yorgunluktan bitkin yatıyorlardı, güzel silahları yakınlarında toprağın üstüne üç sıra üzere muntazam konmuştu. Her adamın yanı başında birer çift at vardı. Ortada Rissos yatmış, uyuyordu, yanı başında tez koşan atları dizginlerle arabanın rampasına bağlanmıştı. İlkin Odysseus görerek Diomedes'e gösterdi. İşte adam, Diomedes, işte öldürdüğümüz Dolon'un haber verdiği atlar. Haydi, burada güçlü kudretli iç ateşini göster. Pür silah, durup hiçbir iş görmemek sana yakışmıyor, çöz şu atları. Veya sen adamların işini bitir, atları bana bırak. Böyle dedi, o ara çakır gözlü Athena kahramanın iç ateşini alevlendirdi, dört yana saldırıp adam öldürüyordu. Kılıcı ile vurduklarından korkunç bir inilti yükseliyor, yer kana bulanıyordu. Bir arslan çobansız bastığı bir keçi veya koyun sürüsüne nasıl bütün yırtıcılığı ile saldırırsa. Onun gibi Tideoğlu uyuyan Trakyalı savaşçıların üstüne atılmıştı. Az zaman içinde 12 adam öldürmüştü. Çok hünerli Odysseus, Tideoğlu'nun öldürdüklerine birer birer yanaşıyor. Bacağından tutup geriye çekiyordu. Başında bir tasayladığı vardı. Atların kolay geçmesini sağlamak istiyordu. Daha kavgaya alışık olmayan ölülerin üstünden geçerken ürküp bir tarafa kaçabilirlerdi. Tide oğlu Rasos Han'a yaklaştı. 13. olarak onun da tatlı canını aldı. O sırada uykusu arasında Athene'nin tertibiyle bütün gece görmüş olduğu bir rüyadan nefes nefese gelmişti. Rüya Oyene'nin torunu kılığında görünmüştü. O sırada sabır kahramanı Odysseus duynakları kılın atları çözdü, kayışlarla bağlayıp kalabalık içinden uzaklaştırdı, yeye ile dürtüp sürüyordu. Çünkü kıvılcım saçan arabanın içindeki parlak kamçıyı almak aklına gelmemişti. Sonra tanrısal Diomedes'in dikkatini çekmek için ıslık çaldı. Diomedes olduğu yerde durdu. Düşünüyor fakat en yaman bir cesaret olarak neye girişeceğine karar veremiyordu. Kıvılcımlı silahların bulunduğu arabayı tutup çekerek götürsün mü? Yoksa kollarını uzatıp kaldırsın mı? Veya daha birkaç Trakyalı'nın canını alsın mı? Bunları aklıyla düşünmekteyken Athene yanına gelerek şöyle söyledi. Ulu gönüllü Tide'nin oğlu, koca karınlı gemilere doğru dönmeye bak. Bozguna uğramak istemiyorsan, başka bir tanrının gidip Troyalıları uyandırmasından kork. Böyle dedi, o da sesinden tanrıçayı tanıdı. Çay çabuk atların üstüne atladı. Odysseus'un yayı ile dürterek sürdüğü hayvanlar uçay gibi Ahay gemilerine doğru gittiler. Fakat gümüş yaylı Apollon da gözü kapalı nöbet beklemiyordu. Athene'nin Tideoğlu'na doğru gittiğini görünce. Hınç dolu, Troyalıların yığınları içine sokuldu. Trakyalıların öğütçüsü, Rizos'un şanlı kuzeni Hippokon'u uyandırdı. Bir sıçrayışla uykudan silkindi, tez koşan atların yerini boş buldu. Ölülerin ise cesetleri hala çarpınışlar, ürperişler gösteriyordu. Hıçkırarak arkadaşını ismiyle çağırdı. Troyalılar arasında vaveyla koptu, dille anlatılmaz bir kaydaşa yükseldi. Hepsi toplulukla koşuştular, kahramanların, gemilerin yolunu tutmadan. Yaratmış oldukları müthiş işleri şaşkınlık içinde seyrediyorlardı. Onlar Hektor'un gözcüsünü öldürdükleri yere döndüler. Zeus'un sevgilisi Odysseus tez koşan atları tutuyordu. Tideoğlu yere atlayıp kanlı soykaları Odysseus'un ellerine verdi. Sonra gene atlara bindi, kamçılanan hayvanlar hararetle koca karınlı gemilere doğru uçay gibi koştular, gönülleri onları götürüyordu. En iyi ki Nestor sesi işiterek konuştu. Dostlar, Arbosluların başları ve kılavuzları, bir hataya mı düşüyorum, yoksa doğru mu söylüyorum? Fakat beni gönlüm konuşmaya davet ediyor. Tez koşan atların sesleri kulaklarıma doldu. Hay şu gelenler Odysseus ile güçlü Diomedes olaydı, bize Troyalılardan duynakları kalın atlar getireydiler. Fakat gönlümde Ahay kahramanlarının, Troya kardeşası içinde bir belaya uğramış olmasından çok korkuyorum. Sözünü henüz tamamlamış değildi ki kendileri çıka geldiler. Yere ayak bastılar ve herkes kollarını uzatarak onları büyük sevinçle ve tatlı sözlerle karşıladılar. En iyi ki ihtiyar araba sürücüsü Nestor şöyle konuştu. Hey ün salmış Odysseus, Ahaylıların büyük şerefi. Söyle bana, bu atları nasıl elde ettiniz? Troya kalabalığının içine sokularak mı? Yoksa bir tanrı mı gelip size bunları verdi? Güneşin ışınlarına müthiş benziyorlar. Troyalılarla temas halinde yıllar boyunca yaşamaktayım. Fakat hiçbir zaman bunlar gibi atlar ne gördüm, ne görenden işittim. Bir tanrının kendi gelip bunları size hediye ettiğini sanıyorum. İkiniz de çünkü bulut devşiren Zeus'un ve Egit kalkanını tutan tanrının kızı çakır gözlü Athene'nin sevgilisisiniz. Ona cevap olarak çok hünerli Odysseus şöyle dedi. Mesternelloğlu, Ahaylıların büyük şerefi bir tanrı istemiş olsa, şüphesiz bunlardan üstün atlar zahmetsizce verebilir. Çünkü tanrılar bizden çok daha güçlü kudretlidir. Fakat bu atlar binmek istiyorsan, yeni Trakya'dan geliyorlar. Cesur Diomedes onların sahibini ve 12 arkadaşını öldürerek aldı. Hepsi de büyük savaşçılardı. Bunlardan başka bir 13.sünü gemilerin yanında yakalayıp öldürdük. Ordumuzu gözetlemek üzere Hektor'un ve şanlı Troyalıların yolladığı bir casustu. Böyle diyerek duynakları kalın atlara hendeği açtırdı. Ahaylı hanlar sevinerek gülüyorlardı. Yürüyerek Tideoğlu'nun sağlam yapılmış barakasına geldiler. Sağlam kayışlarla Diomedes'in tez koşan atlarını yemliğe bağladılar. Atlar da hemen önlerine konan tatlı buğdayı kemirmeye koyuldular. Odysseus Dolon'un kanlı soykasını gemisinin provasına koyduktan sonra denize girdiler. Dalda vücutlarının terlerini yıkadı ve yüreklerini serinletti. Banyolarını aldıktan ve güzelce yağla ovunduktan sonra yemeğe oturdular. Dop dolu kreterden tatlı şarap alarak Atene'ye ayrı ayrı sıçıkıldılar. Şan 11, iki ordu yeniden hazırlanıyor. Şafak, yatağından, şanlı Titon'un yanından, ışılı ölümsüzlere ve insanlara götürmek üzere kalkıyordu. Zeus, o ara, Ahaylıların gemilerine doğru korkunç savaşı gönderdi, ellerinde kaldanın bir ayametini tutuyordu. Odysseus'un koca karınlı, kara gemisinde durdu, hat boyunca ortalarında. Sis'in hem Teleim'in oğlu Ayas'ın hem Ahilleus'un gemilerine gitmesine elverişli yerdeydi. İki kahraman yiğitlerine ve kollarının kuvvetine güvenerek gemilerini iki uca çekmişlerdi. Tanrıça, savaş, orada durup yüksek ve korkunç bir nara attı. Ahaylıların göğüslerinde yürekleri ayrı ayrı savaşıp dövüşmek hevesi ile doldu. Şimdi hepsine kaldı. Denk yapılı gemilerle sevgili vatan toprağına dönmekten daha tatlı görünüyordu. O yara, Atreoğlu haykırarak Arboslulara silahlarını kuşanmak emrini verdi. Kendi de kamaştırıcı tunç silahlarını takındı. En önce baldırlarına topuklu gümüşten dolaklarını giydi. Ondan sonra vaktiyle Kinyas'ın konukluk hediyesi olarak kendisine vermiş olduğu zırh ile göğsünü saydı. Kıbrıs'ta Ahaylıların donanma ile Troy'a sefer açtıkları büyük haberini almış. Han'a yaranmak için bu hediyeyi sunmuştu. Bu zırhın 10 sırası koyu mavi yılan derisiyle kaplı, 12'si altından, 20'si kalaydandı. Boynun iki yanından üçer yılan sarmışıyordu ki, Kronoslu'nun ölümlere bir alamet olmak üzere bulutlarda gösterdiği renk renk gökkuşaklarını andırıyordu. Omuzlarına kılıcını attı, altın çivileri pırıl pırıl ışıldıyordu, kını ise gümüştendi ve sırma kayışla bağlanıyordu. Ondan sonra kalkanını kendisine boyunca koruyan, sanat ve işlenmiş kalkanını aldı. 10 tunç çemberle çevrelenmiş, ortası kalaydan 20 beyaz bezekle süslenmişti, en ortadaki koyu maviydi. Onda Borbon, tüyleri ürperten yüzü, alev saçan bakışları ile bir taç şeklini alıyor. Bozgun ve korku ile çevriliyordu. Gümüş sırma kayışında halka halka kıvranan ve bir boyundan üç başı sarmaşıp uzanan koyu mavi bir yılan görülüyordu. Alnına iki tepeli bir tulda koydu. At kılından sorbucu, korkunç, havada sallanıyordu. En son eline cesareti arttıran tepeleri parlak tunçtan, sivri temrenleri dayet keskin çelikten iki kaydı aldı. Tuncun pırıltısı göklere doğru yayılıyordu. Çok kuvvetli bir gürleyişle Hir ile Athene Mykens hanını selamladılar. Her biri kendi sürücüsüne arabayı gereğince hazırlayıp hendeğin ilerisinde tutmasını emretti. Kendileri de baştan ayağa silahlı ve yayan olarak canlı canlı geçtiler. Şafağa doğru sonu gelmeyen bir uğultu başladı. Araba sürücülerinden önce hendeğe gelip saf bağlamışlardı. Küçük bir aralıkla arabacılar arkadan geliyorlardı. O ara Kronos oğlu kötü bir gürleyişle beraber Eter'in yukarısından kanlı bir çiğ yağdırdı. Bu alametler az sonra nice şanlı başları Hades'e atmak niyetinde olduğunu gösteriyordu. Troyalılar da ovanın göbeğinde büyük Hektor'un, kusursuz Polydamas'ın, halk içinde bir tanrı gibi saygı gören Enimas'ın üç Antinor oğlunun, Polybe'nin, tanrısal Aegenor'un ölümsüzlere benzer. Genç ve kuvvetli Akamos'un kumandanları altında grup grup toplanıyorlardı. İlk safta yusyuvaylak kalkanıyla Hektor vardı. Meymenetsiz bir yıldız bulutlar arasından nasıl pırıltılı olarak görünür. Biraz sonra da gene karanlık bulutlar arasına girerse, onun gibi Hektor, şimdi ilk, biraz sonra da son safta görünüyor. Her yerde emirler veriyordu. Bütün vücudu tunç kıvılcımlar saçıyor. Egit kalkanını tutan Zeus babanın şimşeğini andırıyordu. Orakçılar, mutlu bir adamın buğday veya arpa tarlasında nasıl birbirinin karşısına geçip sararmış ekini biçerler, toprağa düşürürlerse onun gibi Troyalılarla Ahaylılar, karşılıklı. Birbirlerinin canına kıymak yolunu arıyorlar ve iki ordudan hiçbiri çirkin suratlı bozgunu aklına getirmiyor. Savaş iki başı denk tutuyordu, kurtlar gibi birbirine saldırıyorlar. Fıçkırık kaynağı nifak onları seyrederek sevmiyordu. Tanrılardan yalnız o nifak kavgaya devam edenler arasında bulunuyordu. Başka tanrılar orada görünmüyordu. Onlar rahat rahat Olimpos'un kıvrımlarında yapılmış konaklarında oturuyor, hepsi kara bulutlu Kronos oğlunu suçlu tutuyorlardı. Zafer şerefini Troyalılara vermek istediği görülüyordu. Fakat Zeus onlara aldırış etmiyordu. Bir kenara çekilmiş, hepsinden uzak oturmuş, yüksek çam içinde, aynı zamanda Troyalıların sitesine, Ahaylıların gemilerine ve Tunç'tan yayılan şimşeğe. Öldürenlere ve öldürülenlere bakıyordu. Şafak yükselip kutsal gün ilerledikçe iki tarafın okları hedeflerine ulaşıyor, insanlar düşüyordu. Fakat nasıl oduncu dağ yamaçlarında yüksek ağaç gövdelerini kesmekten kolları yorulur, bitkinlik içinde övününü hazırlamak saati gelir, gönlünü tatlı bir karın doyurmak iştihası kaplarsa, işte onun gibi bu saatte Danaoslular, safları arasında arkadaş arkadaşı cesaretlendirerek yüksek bir iç ateşiyle Troya taburlarını bozguna uğrattılar. İlkin Adamemnon ileri atıldı. Budunlar çobanı Bienor'u ondan sonra arkadaşı at sürücüsü Oile'yi yakaladı. Oile karşısına atılmak üzere arabasından atlayıp doğru üstüne saldırırken Adamemnon sivri mızrağı ile alnından sançtı. Ağır takki mızrağı durduramadı. Tulda'yı da, kemiği de deşip geçti. Kafanın içinden bütün beyin fışkırdı, savaşçının işi bitmişti. Budunlar hanı Adamemnon onları, orada kaftanlarını soyduktan sonra, çırılçıplak göğüsleri parıl parıl bıraktı. Sonra Priam'ın, biri nikahlıdan öbürü halayıktan, iki oğlunun, İsos ile Antif'in üstüne canlarını almak üzere atıldı. İkisi bir arabaya binmişti. İsos dizginleri tutuyor, şanlı Antil arabayı kavgaya sürüyordu. Vaktiyle Ahilleus onları İda Dağı'nın yamaçlarında davaylarını otlatırken yakalayıp ince sazlarla bağlamış. Sonra kurtulmalık karşılığında azat etmişti. Şimdi Büyük Han Atreoğlu Adamemnon'un uzun kaydısı ile birini göğsünden meminin üstünden vurdu Antif'i de. Kılıçla kulağına bir vuruş indirerek arabasından dışarı attı. Sonra tezlikle güzel silahlarını soymaya girişti. Bir arslan nasıl birden bir dişi geyiğin inine girerek kolayca bir saldırışla yavrularını parçalar, yumuşak yüreklerini koparırsa ve nasıl yanlarında bulunan anaları hiçbir yardımda bulunamayıp yüreği yana yana, ecellerini döke döke. Ormanın en sık yerleri arasında çırpınır durursa, onun gibi Troyalılar arasında artık iki savaşçının ölümden kurtarılmasına koşabilecek kimse yoktu. Hepsi Arbosluların hücumu altında korkuya tutularak kaçışıyorlardı. Adamemnon onları orada bırakıp birliklerin en çok kakıştığı tarafa seyirtti. Dolakları güzel Ahaylılar da arkasından gidiyorlardı. Piyadeler kaçış zorunda kalan piyadeleri, araba sürenler araba sürenleri yok ediyordu. Hepsinin altında atların yankılı ayaklarıyla ovadan toz bulutu yükseliyordu. Tunç silahlar canlara kıyıyordu. Adamemnon Han Arbosluları cesaretlendiriyor ve onlarla birlikte hepsi beraber durmadan öldürüyorlardı. Nasıl çok sık bir ormanın içine her şeyi yok eden ateş girer burdaçlı rüzgarla her yanı sarar. Alevlerin saldırışıyla yüksek ağaç gövdeleri yukarıdan aşağı paldır küldür düşerse, onun gibi Atreoğlu Adamemnon Han'ın hücumları ile bozguna uğrayan Troyalıların kelleleri düşüyordu. Başlarını yüksek tutan sayısız atlar ürkerek kaçıyor, boş arabaları kavga meydanında yerlere çarptırıyor, kusursuz araba sürücülerinin matemini de beraber taşıyorlardı. Serpilip yerlere yatan bu adamlar, karılarından çok artık akbabaların sevgilisi olmuşlardı. Zeus bu ara Hektor'u mızraklardan, tozdan, boğuşmadan, kandan, kaybeşadan koruyordu. Atreoğlu, kana susamış, arkasını bırakmıyor, Danaosluların iç ateşini alevlendiriyordu. Troyalılar ise eski Daidanoğlu İlos'un mezarından öteye, ova ortasında yabani incir ağacından öteye, şehre ulaşmak çabalayışıyla kaçıyorlardı. Atreoğlu, kesiksiz, naralar atarak kovalıyor, güçlü kuvvetli elleri kanlı tozla bulanıyordu. Fakat Sykes kapılarına ve meşe ağacına erişince, orada durup birbirlerini beklediler. Ovanın içinde kaçışları, gece ortasında birden, çıka gelen arslanın baskınına uğramış ineklerin kaçışına benziyordu. Önlerinde ölüm uçurumu açılmıştı. Bir tanesini arslan yakalar, önce korkunç dişleriyle boynunu kırar, az sonra kanını ve bütün içeriklerini sömürecektir. Bunun gibi Atreoğlu Adamemnon Han sıkıştırarak kovalıyor. Sonuncusunu yakalayıp öldürüyor, öbürleri kaçıp kurtuluyordu. Atreoğlu şehre ve yüksek hisarına ulaşmak üzereydi ki, tanrıların ve insanların babası çok pınarlı İda Dağı'nın tepesine gelip oturdu. Elinde şimşek, gökten inmişti. Altın kanatlı Iris'e seslenerek şöyle dedi, yel ayaklı Iris, hemen yola çık, emrimi Hektor'a götür, budunlar çobanı Adamemnon'u hatlar dışındaki erlerle savaşır. Canları kıyar, safları bozar gördüğü müddetçe kendi gerilesin, ordusuna ise düşmanla savaşıp canlar yakan kavgaya devam etmek emrini versin. Fakat Agamemnon bir mızrak veya bir okla yaralanır da arabasına sıçrarsa, işte o zaman eline öldürmek kuvvetini vereceğim, denk yapılı gemilere ulaşacağı, güneş batacağı. Kutsal karanlık basacağı saate kadar. Böyle dedi ve yel ayaklı Iris itaat etti. İda'nın tepelerinden kutsal İlyin'a doğru indi. Cesur Priam'ın oğlu tanrısal Hektor'u. İyi yapılmış arabasının üzerinde, atlarında, ayakta buldu. Yanına yaklaşarak şöyle dedi. Priam oğlu, düşünceden yana Zeus eşi Hektor. Zeus baba beni şu emrini sana getirmeye gönderdi. Budunlar çobanı Agamemnon'u hatlar dışındaki erlerle savaştır. Canlara kıyar, safları bozar gördüğün müddetçe kendin geriliyesin. Ordunda ise düşmanla savaşıp canlar yakan kaldaya devam etmesine emir verirsin. Fakat Agamemnon bir mızrak veya bir okla yaralanır da arabasına sıçrarsa, işte o zaman senin eline öldürmek kuvvetini verecek, deyik yapılı gemilere ulaşacağınız, güneş batıp kutsal karanlık basacağı saate kadar. Böyle dedi, sonra yel ayakla Iris havalanıp gitti. Hektor, silahlarıyla arabasından yere atladı, sivri kaydılarını sallayarak her tarafa koştu, herkesi kaldaya cesaretlendirerek korkunç dövüşü uyandırdı. Troyalılar yarı dönüp Ahaylılarla dövüşmeye giriştiler. Arboslular da saflarını berkittiler. İki ordu karşı karşıya durup kalda canlandı. İlkin Agamemnon atıldı, en önce dövüşmek arzusunu gösterdi. Şimdi söyleyiniz bana, müzler, Olimpos'ta konakları olan tanrıçalar, Troyalılardan veya ünlü müttefiklerinden en önce Agamemnon'a kim saldırdı? Antenor oğlu İfidamas. Koya yutağı bereketi Trakya'da büyümüş oğlu gönüllü kahraman. Annesi güzel Theano'nun babası Kises, onu sarayında büyütmüştü tam yiğitlik çağına gelince. Yanında alıkoymak için ona kızını, teyzesini vermişti. Fakat henüz pek genç emli iken, Ahaylıların patırtılı davetleri üzerine evlilik odasından ayrılmış 10 koca karınlı gemiyle sefere çıkmıştı. Fakat güzel gemilerini Perkop'te bırakarak kendi karadan İlyon'a gelmişti. Şimdi işte Atreoğlu'na karşı atılan budur. İkisi birbirlerine karşı yürüyerek temas haline geldiler. Atreoğlu'ndan gelen ilk vuruş hedefi ulaşmadı, silahın yolu kaydı. İfidamas kemerden zırhın altında mızrağını sançtı ve ağır koluna güvenerek silahı bastırdı. Fakat kıvılcın saçan iç kemeri deşemedi. Temren iç kemerin gümüşüne dayanınca kurşundan imiş gibi kıvrıldı. O zaman güçlü kudreti Agamemnon Han bir arslan gibi kızgın, silahı kendine doğru çekerek ellerinden koparıp aldı. Ondan sonra kılıçla ensesinden vurarak bütün üyelerinin gücünü kırıp bitirdi. Adam oracığa düşerek tunç gibi ağır, uyanılmaz, uykuya vardı. Atreoğlu Agamemnon onu soydu, güzel silahlarını alıp Ahaylıların yığınları arasına götürdü. Antenor'un büyük oğlu, şanlı savaşçı Kuğun kardeşinin düştüğünü gördü, can yakıcı bir yasla gözleri bulutlandı. Mızrağı avucunda, tanrısal Agamemnon farkına varmadan bir yana çekilip yerleşti. Oradan Atreoğlu'nun kolunu parlak mızrağının temrini ile deşti geçirdi. Budunlar çobanı Agamemnon ürperdi, fakat bununla dövüşten çekinmedi, elinde yel besili mızrakla kona doğru sıçradı. Kederli kardeşi İfidamas'ı ayağından çekerek savaşçı arkadaşlarını yardıma çağırırken konu Agamemnon tunç silahıyla vurdu, bütün üyelerinin gücünü kırdı. Ondan sonra İfidamas'ın cesedi üzerinde başını kesti. Böylece Antenor'un her iki oğlu Hades'e atıldı. Agamemnon, yarısından sıcak kan sıza sıza, saflar arasında başka savaşçıları kardı ile, kılıçla. Büyük taşlarla sınamadan ayrılmadı. Fakat kan durup yara kurmağa yüz tutunca iç ateşine rağmen dayanılmaz acılar içinde kaldı. Hiyer'in kızları İlidaların okları ile. Kadının çektiği doğum sancıları gibi sızlardı. Arabasına atladı ve arabacısına koca karınlı gemilere sürmesini emretti. Yüreği bu derece şiddetli acılar duyuyordu. Aynı zamanda bütün Danaosluların işitebileceği bir sesle haykırdı, dostlar, Arbosluların başları ve kılavuzları. Şimdi deniz teknelerimizden acı felaketi uzaklaştırmak size düşer. Çok tedbirli Zeus benim bütün bir gün Troyalılara karşı savaşmamı istemiyor. Böyle dedi ve arabacısı güzel yelili atları kamçılayarak koca karınlı gemilere doğru sürdü. Atlar iç ateşiyle uçay gibi koşuyorlardı, göğüsleri köpüklerle ıslandı, aşağıdan tozlar içine dalmışlardı. Böylece büyük hanı bitkin bir halde kaldadan uzaklaştırıyorlardı. Hektor, Adı Memnon'un uzaklaştığını görerek yüksek sesle Troyalılar ve Likyalılara haykırdı. Troyalılar, Likyalılar, tutuşarak dövüşmede usta Daydanlılar. Erkek olun a dostlar, yüksek iç ateşinizi hatırlayın. Düşmanların en büyüğü aradan çıktı. Şimdi Kronos oğlu bana büyük bir şan verdi. Haydin, doğru mağrur Danaosluların üstüne. Daha yüksek bir şan kazanmak istiyorsanız, sürün duynakları kılın atlarınızı. Böyle dedi ve hepsinin iç ateşini alevlendirdi. Bir avcı beyaz dişli köpeğini bir yaban domuzuna veya bir arslana karşı nasıl sürerse, onun gibi Priyamoğlu Hektir. İnsanlar musibeti Ares'in benzeri Hektir Ahaylılara karşı olu gönüllü Troyalıları sürüyordu. Ve kendi üstünlük duygusu içinde ilk safta yer aldı, ondan sonra canlar yakan boğuşmaya da atıldı. Azgın rüzgarın birden esip mor denizi kabarttığı gibi, Priyamoğlu Hektir, Zeus'un kendisine şanı verdiği saatten başlayarak, ilk kim kimi ve en son kimi tutup canına kıymıştır. En önce Asea'yı, Otonus'u ve Opitz'i, sonra Clyte oğlu Dolos'u, Ophertios'u ve Aegilus'u, ondan sonra Esimni'yi, Horus'u ve çok değerli Hipponios'u. Hektor'un yığınlara karşı kavgaya girişmeden önce Danaosluların kılavuzları ve başları arasından yakaladıkları bunlardır. Beyaz köpükler rüzgarı Notos'un yığdığı bulutları Zefid'in hızlı bir sağanakla çarptığı zaman nasıl sayısız dalgaların köpükleri deniz yüzünde saçılırsa, onun gibi Hektor'un saldırışları altında, yığında savaşçının başı vurulup dağılıyordu. O zaman yıkkınlık ve çaresi bulunmaz işler olurdu. Kaçan Ahaylılar gemilerine kadar sürülürdü. Eğer Odysseus Tideoğlu Diomedes'e şöyle hitap etmeseydi, Tideoğlu. Bize ne oluyor da yiğitliğimizi unutuyor, iç ateşimizi söndürüyoruz öyle. Haydi, gözümün bebeği, buraya gel, yanımda dur. Ne büyük utanç olur. Gemilerimiz tuldası kıvılcımlar saçan Hektor'un eline düşerse. Güçlü kuvveti Diomedes cevap verdi. Ben kalıyorum, sebat ediyorum, fakat sevincimiz çok kısa olur. Çünkü bulut devşiren Zeus şanı şerefi bizden çok Troyalılara vermek arzusundadır. Böyle dedi ve Tiberios'u arabasından yere düşürdü, attığı kardı ile onun sol memesinden vurmuştu. Odysseus da hanın seisliğinde olan tanrılar benzeri Morya'nın işini bitirdi. Onları orada bıraktılar, yığına doğru giderek ortalığa kardeşlik getirdiler. İki yaban domuzu, avcılığa alıştırılmış bütün bir köpek alayına yüksekten bakarak nasıl saldırırsa, onun gibi ikisi Troyalıların canlarına kıymak üzere cepheye döndüler. Ve tanrısal Hektor'un önünde kaçmakta olan Ahaylılar sevinerek nefes aldılar. Onlar sonra bir araba ile Demoslarının en cesurlarından iki savaşçı Merops'un iki oğlunu yakaladılar. Merops gayipten haber vermek sanatında herkesten üstündü. Oğullarının canlar yakan kavgaya gitmelerini istemiyordu. Fakat onlar dinlemediler. Kara ölüm tanrıçaları sürüklemişti. Şimdi, ün salmış Diomedes Tideoğlu yüreklerini koparıp hayatlarına son verdi ve çok güzel silahlarını soyup aldı. Odysseus da bu ara Hippodam ile Hiperos'un işini bitirdi. O zaman, Ida'nın üstünden bakmakta olan Kronos oğlu kavgayı denk şartlar altında tutmak isterdi. Artık birbirlerini kırıp geçireceklerdi. Keskin gözlü Hektor saflar arasından sıçrayıp haykırıyor. Arkasından Troya taburları yürüyordu. Bu hali görünce narası gür Diomedes ürperdi. Yanında duran Odysseus'a şöyle dedi. Güçlü kuvvetli Hektor, yuvarlanıp gelen musibet gibi üstümüze yetişiyor. Haydi duralım, karşı koyup geri atmaya çalışalım. Böyle dedi ve uzun mızrağını sallayıp fırlattı. Tam hedefe değdi, başa nişan almıştı. Silahın temrini kalkanın tepeliğini deşti. Tunç tuncu geri atmış, güzel cilt korunmuştu. Üç kat kalınlığı ve uzun tepeliği olan bu kalkanı ona Phoebos Apollon vermişti. Hektor, hemen, tabana kuvvet. Mümkün olduğu kadar geriye çekilerek yığına karıştı. Dizleri üstüne çökmüş, kuvvetli eliyle toprağa dayanıyordu, karanlık bir gece gözlerini bürümüştü. Bu ara Tideoğlu, uzaklara uçmuş olan mızrağının nereye düştüğünü aramaya girişmişti, Hektor da bir nefes aldı. Tideoğlu onu görünce silah avuçta ileri sıçrayıp şöyle dedi. Bir kere daha köpek. Ölümden sıyrılabildin. Felaket çok yaklaşmıştı ama Phoebos Apollon bu sefer de seni korudu. Ne zaman mızraklar kardeşlığına karışmak üzere yola çıksan bu tanrıya dua etmelisin. Fakat merak etme. Çok uzun bir zaman geçse de bir gün elbet hesabını göreceğim. Yalnız ben de koruyucu bir tanrı bulayım. Şimdilik üstlerine yürüyecek, işlerini bitirecek başkalarına bakmaya gidiyorum. Böyle dedi ve kardı ile şanlı Peonoğlu'nun canına kıydı. Bu ara güzel saçlı Helene'nin erkeği Aleksandros Budunlar çobanı Tideoğlu'na yayını çevirmişti. Eski zamanın Demos ihtiyarlarından, Daydanoğlu İlos'a dikilmiş olan mezarın bir sütununa dayanmıştı. Diomedes bir ara şanlı Adastrof'un göğsünden kıvılcımlı zırhını, omuzlarından kalkanını, başından ağır toldasını soyup almak üzereydi. İşte bu anda Aleksandros yayını gererek oku attı, boşuna atılmış bir okey olmadı. Sağ ayağın tabanına değdi, ayağı deşip geçerek toprağa saplandı. Aleksandros gizlendiği yerden sıçrayıp sevinçli bir gülüşle övündü. Okun boşuna atılmış değildir, yaralandın, fakat kaynına gelmeliydi de canını alaydı. O zaman bunca felaketlerden sonra, Troyalılar aslan karşısında milyen koyunlar gibi senin karşında titremekten kurtulurlardı. Güçlü kuvvetli Diomedes, ürpermeden karşılık verdi. Hey koca okçu! Sefil, kâkürünü beğenmiş, kızlara göz süzen, boy ölçüşmek için silahlanıp karşıma bir geçseydin, ne yayın ne sadandaki okların hiçbiri işine yaramazdı. Bir ayağımın tabanına tırmalamakla pek öyle üstten övünme. Bu tırmık ha bir karının, hatta aklı ermez bir çocuğun elinden çıkmış, ha senden fazla önem vermiyorum. Bir korkağın, bir değersizin attığı okun kıymeti yoktur. Ama benim vuruşlarım başkadır, okum. Temlinim öyle bilenmiş, öyle keskindir ki, ne kadar azdaysa neticesi tırnaklarıyla yüzünü yırtmış bir dul ve yetim kalmış çocuklar olur. Kendi de kanı ile kızaran toprak üzerinde çürür. Etrafına kadınlardan çok yırtıcı kuşlar toplanır. Böyle dedi ve Odysseus, ün salmış savaşçı, yaklaşıp önünde durdu. Odysseus'un arkasında Diomedes oturmuş, ayağından oku çekti. Yürek yakıcı ağrılar bütün vücuduna yayılmıştı. Arabasına sıçradı ve Seyis'ine koca karınlı gemilere sürmesini emretti. Gönlü o derece kaygılıydı. Odysseus, ün salmış savaşçı, şimdi yalnız kalmıştır. Yanlarında başka hiçbir argoslu yoktur. Hepsi korkuya tutulmuşlardı. Öfkelenen Odysseus olu gönlüne şöyle dedi. Vah bana, ne olacağım? Fenalık büyük eğer. Korkuya tutularak şu yığınların önünde kaçarsam, fakat fenalık daha büyük olur. Eğer yalnız kalır da öldürülürsem. Kronos oğlu bütün öbür Danaosluları kaçışa sürdü. Fakat bu tartışmalara gönlümün ne ihtiyacı var? Biliyorum ki kavgadan korkaklar uzaklaşırlar. Gerçekten kahraman olan bütün kuvvetleriyle sebat etmelidir. İster başkalarını yaralasın, İster kendi yaralanmış olsun, aklıyla ve gönlüyle bu düşünceleri evirip çevirmekte iken Troyalıların safları yürüyüşe geçmişlerdi. Gittikçe onu sararak felaketin ortasına atmış oluyorlardı. Derin ve sık ormanın içinden çıkan yaban domuzunu sarmak üzere giden genç ve kuvvetli köpekler beyaz dişlerini bükeyli çeneleri içinde bilerler, dişli cırtıları duyulur. Artık canavarı çok korkunç da olsa bekleme hazırlanmışlardır. Troyalılar da bunun gibi Zeus sevgilisi Odysseus'u sarmak üzere yürüyorlardı. Fakat Odysseus daha önce mızrar ile kusursuz deyip idi, omuzundan yaraladı, ondan sonra Tonu ve Enomu öldürdü, onlardan sonra arabasından atlayan Hersi daması göbeğinden kaydı ile deşti. Adam tozlara yuvarlanarak toprağı avuçladı. Sonra bunları orada bırakarak Hip oğlu Harops'u, zengin Sokos'un kardeşini yaraladı. Tanrılar benzeri Sokos nara atarak imdada koştu. Önüne gelince şöyle dedi, ün salmış hileden usanmaz, emekten bıkmaz Odysseus. Bugün Hippas'ın işte karşısına çıkan iki savaşçı oğlunu, her ikimizi vurmakla ve silahlarımızı soyup almakla övünebileceksin, eğer benim mızrağımın vuruşu ile kendin can vermezsen. Böyle dedi ve yusyuvarlak kalkanına mızrağını değdirdi. Çok kuvvetli silah parlak kalkanı deşerek işlenmiş zırhın altına geçti. Derinden yanların cildini kesti. Fakat Palmas Athene yetişerek Temri'nin bağırsaklara erişmesine meydan vermedi. Odysseus yaranın öldürücü olmadığını sezdi. Az geri çekilerek şunları söyledi. Hey bahtı kara, bugün senin önünde helak uçuruma açılmıştır. Şüphesiz beni şimdi Troyalılara karşı savaşmaktan alıkoyuyorsun. Fakat ben açık açık söylüyorum, seni bu aynı gün ölüm, kara ecel bekliyor ve mızrağımla yenilerek bana şan, ünlü Küheylal sahibi Hades'e canını vereceksin. Böyle dedi, öbürü ise dizgin çevirerek uzaklaşıyordu ki Odysseus mızrağını arkasına sançarak göğsünü deşti geçirdi. Adam takırdı ile düştü. Tanrısal Odysseus zaferini ilan etti. Hey Hippas oğlu Sokos, cesur at kısrak terbiyecisi. Her şeyi yok eden ölüm benden önce sana erişti, ecelden sıvışamadın. Hey bahtı kara, ne baban ne hanım annen ölü gözlerini kapamayacaklar, yırtıcı kuşlar seni parçalayacaklar. Ama ben ölürsem tanrısal ahaylılar cenaze töreni ile bana son şerefi vereceklerdir. Böyle dedi, sonra etinden ve kabarık kalkandan cesur Sokos'un güçlü mızrağını çekti çıkardı. Silah çıkınca yaradan kan fışkırdı, yüreğini kaygılandırdı. Olu gönüllü Troyalılar Odysseus'un kanını görünce cesaretlenerek yığın halinde ona doğru yürüdüler. Odysseus geri çekildi ve arkadaşları çağırmak üzere üç defa, bir adamın başında olabilecek sesin en yükseğiyle haykırdı. Ares sevgilisi Menelas da üç defa çağırışını işiterek hemen yanında duran Ayas'a şöyle dedi, Zeus dölü, Teleim'in oğlu Ayas. Sabırlı Odysseus'un sesini iki kulağımla işittim. Öyle görülüyor ki, Troyalılar onu yalnız yakalayıp sıkıştırmışlar, canlara kıyan kaldı, içinde bizden koparmak istiyorlar. Haydi yığınlar içine atılalım, onu korumaya koşmak en ileri işimizdir. Troyalılar arasında yapayalnız kalmış olduğu için cesareti çok yüksek ise de başına bir felaket gelir diye korkuyorum. Danayoslular için çok büyük bir esef olurdu. Böyle diyerek başa geçti, tanrılar eşi Ayas arkasından yürüdü. Az sonra tanrı sevgilisi Odysseus'u buldular. Troyalılar sarmışlar, sıkıştırmışlardı. Dağda bir insanın yayından fışkırmış bir okla yaralanmış, boynuzları dallı budaklı bir geyik, yarasından sızan kan ılık durdukça ve bacaklarında kuvvet kaldıkça koşup kaçar, avcının elinden kurtulur. Sonunda ise aldığı oku yarasından işi bitince, kızıl çakallar yetişip gölgeli ormanın derinlikleri içinde paralarlar. Fakat tanrı dilerse o anda korkunç bir arslan peyda olur, çakallar korkup kaçar. Geyiği yiyen arslan olur. Bunun gibi, cesur ve çok hünerli Odysseus, sayıları çok ve yiğit Troyalılar arasında, mızrağı avucunda, saldırarak felaket gününü uzaklaştırmıştı. Ayas yaklaştı, kuleye benzer kalkanıyla gelip yanında durdu. Troyalılar ürkerek dağılıştılar. Cesur Menelas o zaman Odysseus'u yığınlardan uzağa götürdü. Seyisi arabayı getirinceye kadar elinden tutuyordu. Ayas ile Troyalılar üzerine yürüyerek Priam'ın halayıktan oğlu Dorikliz'i yaraladı, sonra Pandahos'u yaraladı, sıra ile Lisandros'u, Piras'ı. Pilates'i de yaraladı. Bir ırmak, Zeus'un yağmurlarıyla dağlardan inen sellerden kabarır, taşar ovaya yayılır, denize yığınla kurumuş meşe ağaçları, yığınla çam ağaçları, yığınla çamurlar sürükler. Bunun gibi ün salmış Ayas Troyalıları ova içinde sıkıştırıp taytaklar, adamları ve atları kırar geçirir ve henüz Hector işin farkına varmamıştır. Cephenin sol kanadında, Skamandros'un sarp kıyıları boyunca dövüşmektedir. Savaşçıların başları burada düşmekte, büyük Nestor'un ve cesur İdomeni'nin etrafında arkası gekleyen oğultular, naralar yükselmekte. Hector da orada yığınlara karışmış durmaktadır. Mızığı ile, arabayı sürmedeki ustalığı ile kaydılar saçmakta, genç savaşçıların saflarını bozmaktadır. Tanrısal Ahaylılar, o kadar çabuk. Hector'un ilerlemesine meydan vermeyeceklerdi. Eğer, Budunlar çobanı Mahaon'u sağ omuzundan üç köşeli bir okla yaralanıp kahramanlıkları durdurulmasaydı. Ahaylılar ateşli bir kaldı havası içinde iseler de birden Mahaon'u kaçırırlar korkusu ile telaşlandılar. İdomen'e hemen Nestor'a dönerek şöyle dedi, Nestor, Neleoğlu, Ahaylıların büyük şerefi. Arabana bin, Mahaon'u da yanına bindir, sonra çarçabuk duynakları kalın atlarını gemilere doğru sür. Bir hekim, yaralardan okları çekip çıkarmada veya yaraya acıları savuşturucu tozlar ekmede bütün diğer insanlardan daha elverişlidir. Böyle dedi ve ihtiyar araba sürücüsü Nestor itiraz etmedi. Çarçabuk arabasına bindi, yanına da kusursuz hekim Asklepios'un Mahaon'u bindirdi. Atlarını kamçıladı, hayvanlar da içleri ateş dolu, uçay gibi gemilerin yolunu tuttular. Gönülleri ayaklarını oraya götürüyordu. Kebion Troyalıları sarsılmış gördü. Arabada Hector'un yanında duruyordu. Ona seslenerek şöyle dedi, Hector, kavganın son hatlarında Danayoslularla tutuşmamız kaydı verecek bir şekil alıyor. Troyalılar, o kısımlarda kendileri de atları da çok sarsılmış görülüyor. Ayas Teleim'in oğlu onları taytaklıyor. Onu iyi tanıyorum, omuzlarında kocaman kalkanı vardır. İnan bana, atlarla arabayı, süvarilerin ve piyadelerin birbirleriyle merhametsiz bir kavgaya giriştikleri ve karşılıklı en ateşli bir boğuşma içinde göründükleri noktaya doğru sürelim. Oradan arası kesilmeyen uğultular da yükselmektedir. Bu sözler üzerine çınlayışlı kamçısıyla yeleleri güzel atları okşadı. Vuruşa itaat eden hayvanlar en büyük çabuklukla arabayı Troyalılarla Ahaylıların karışmış oldukları tarafa, ölülerin ve silahlarının üstünden atlıya atlıya uçurdular. Kasanın altında dingil, çepeçevre rampı atların duynaklarından ve tekerleklerin çemberlerinden sıçrayan kanla kirpikli olmuşlardı. Kahraman boğuşmanın ortasına atılıp bir sıçrayışta düşmanın saflarını bozmak hiç ateşiyle yanıyordu. Danayoslularda bir felaket korkusu uyandırdı. Karşısında kendisini geri tutacak mızrak yoktu. Kaydısı ile, kılıcı ile, büyük taşlarla silahlanmış saflar arasında dolaşıyor, sınayacak savaşçı arıyordu. Fakat Teleim'in oğlu Ayas ile dövüşmekten kaçınıyordu. Yukarılarda oturan Zeus baba Ayas'ı cisimlenmiş, ürküntü haline koymuştu. Hector, şaşkınlık içinde, durdu, yedi deriden yapılmış kalkanını bıraktı, ürpererek düşman yığınlarına başını çevirdi. Her yandan sıkıştırılmış bir hayvanın sersemleşmiş gözleriyle baktı, ancak dizlerini kımıldatabiliyordu. Kızıl bir arslan kendini nihayet bir ağılın avlusundan, semiz öküzlerini kaptırmamak için bütün gece uyanık duran köylülerin ve köpeklerin uzaklaştırıcı savaşı karşısında taze et iştahı ile hücum eder, fakat boşuna. Cesur ellerle atılmış kargılarla karşılanır, yakılan pek çok meşalelerde onu ürkütür ve şafakla, canı çok sıkılmış, uzaklaşır. Bunun gibi, Ayas da yüreği sıkkın, esefler içinde. Troyalılardan uzaklaştı, Ahay gemileri için korkusu o derece büyüktü. Çok kere, bir eşek, bir taylanın kenarında çocukların verdiği rahatsızlığa uğrar. Küçükler, inatla, hayvanın sırtında değneklerini birbiri aydınca parçalarlar. Çocukça gayretler, eşek yine de ekine girer ve güzel güzel otlar, istediği gibi karnını doyurmadıkça onu tayladan çıkaramazlar. Büyük Ayas Teleim'in oğlu da Troyalılar ve ün salmış müttefikleri karşısında bunun gibidir. O da, şimdi, ateşli yiğitliğiyle Troyalıların taburlarını geri tutar. Biraz sonra ise arkasını çevirerek uzaklaşır. Fakat böylelikle onları güzel yapılı gemilere yanaştırmaz. Yalnız başına çırpınıyor, Troyalılarla Ahaylılar arasında iyi tutunabiliyor. Evemon'un şanlı oğlu Euripay, onu bir yığın silah ortasında sıkıştırılmış gördü. Yanına gelerek mızrağını attı ve Phaistos oğlu, Budunlar çobanı Apisaon'u yüreğin altından yaralayıp bağrını deşti. O saatte dizlerini çöktürdü, sonra sıçrayıp omuzlarından silahlarını aldı. Tanrılar benzeri Alexandros ise Aposion'un silahlarını soyarken görerek yayını ona karşı çevirdi ve bir okla sağ budundan yaraladı. Kemik kırıldı, but uyuştu, adam, ölümden sıyrılmak için. Arkadaşlarının grupuna çekildi. Aynı zamanda Danayosluların işitebileceği yüksek bir sesle şunları söyledi. Dostlar, Arbosluların başları ve kılavuzlar. Durun, Ayas'tan felaketi uzaklaştırmak için düşmana dönün. Üstüne atılan silahlarla öyle sıkıştırmış ki kaygılar kaynağı kavgadan sıyrılabileceğini sanmıyorum. Haydi, yüzünüz düşmana, büyük Ayas Teleim'in oğlunun etrafında toplanın. Yaralı Oypil böyle dedi, öbürleri de gelerek yanında yer aldılar. Ayas onları karşıladı ve ancak arkadaşlarının grubuna karıştıktan sonra yüzünü düşmandan çevirdi. Alevli ateş gibi savaşıyorlardı. O ara Neli'nin atları Nestiru ve Budunlar çobanı Mahaon'u kavganın dışına götürüyorlardı. Fakat ayakları yönümüz Ahillizis onu görünce işi anladı. Orada koca karınlı gemisinin pupasındaydı. Bu derin ve acıklı boz bunu seyrediyordu. Hemen sevgili arkadaşı Patroklos'a seslendi. Gemiden gelen sesi üzerine Ares'e benzer Patroklos Baraka'dan çıktı, gelecek fenalığın başlangıcı bu olacaktı. Yiğit Menetos oğlu Icarus sözü alıp sordu, Ahilleus, niçin çağırıyorsun? Benden istediğin nedir? Ayağına çabuk Ahilleus cevap olarak şöyle dedi, gönlümün sevgilisi, tanrısal Menuetis oğlu, Ahaylıların dizlerime kapanıp yalvaracakları saat geldi, sanıyorum. Onları sıkıştıran ihtiyaç kuvvetlerinin üstüne çıkmaktadır. Şimdilik Zeus sevgilisi Patroklos gitti, Nestor'dan kavganın dışına getirdiği yaralının kim olduğunu sor. Arkadan, Asklepios oğlu Mahaon'a çok benziyor. Fakat gözlerini görmedim, atlar önümden çok acele geçtiler. Böyle dedi ve Patroklos arkadaşına itaat etti. Ahay gemileri ve barakaları boyunca koşmaya başladı. Bu ara ötekiler Nelioğlu'nun barakasına gelmişlerdi. Seis Oyromid'in ihtiyarın arabasından çözdüğü atlara deniz kenarında hava aldırarak terlerini kurutuyordu. Baraka da saç örgüleri güzel hekamede onlara içki hazırlıyordu. İhtiyar bu kadını vaktiyle Tenidos'ta Ahilleus bu şehri talan ettiği zaman kazanmıştı. Dernekte herkesten üstün olduğu için Ahaylılar ona vermişlerdi. Kadın içkiyi hazırladıktan sonra önlerine koydu. Patroklos bu anda kapıda göründü. İhtiyar onu görünce yerinden kalktı. Elinden tutup oturmaya davet etti. Fakat Patroklos kabul etmeyerek şöyle dedi. Oturacak saat değil, Zeus dölü ihtiyar, seni fazla da dinlemeyeceğim. Beni buraya getirdiğin yaralının kim olduğunu sormaya gönderen çabuk kızar korkulu bir adamdır. Fakat ben de tanıdım, gözlerimin önünde duran budunlar çobanı Mahayon'dur. Gidip Ahilleus'a haberi vereyim. Zeus dölü ihtiyar, onun ne müthiş bir adam olduğunu kendin de biliyorsun, suçsuzu bile suçlu bulabilir. İhtiyar araba sürücüsü Nestor şöyle cevap verdi. Ahilleus neden böyle Ahay oğullarına acımıyor, içlerinden yaralı düşenleri merak ediyor. Orduyu ezen büyük matemi bilmiyor mu? En iyileri gemilerimizde yatıyorlar. Kimi uzaktan kimi yakından vurulmuş, yaralanmış. Tideoğlu güçlü kuvvetli Diomedes yaralanmış. Ün salmış Odysseus gibi Agamemnon'da yaralı. Eurypyle'de bir okla budundan vurulmuş. İşte biri daha, benim şimdi kavga meydanından alıp getirdiğimde bir yaydan atılan okla vurulmuş. Ahilleus cesur bir kahramandır, fakat Danaosluları merak ettiği onlara acıdığı yoktur. Güzel gemilerimizin deniz kıyısında ateşe verilmesiyle Argosluların büyük felaketini, kendimizin de birer birer öldürülmemizi mi bekliyor? Ne çare, bende artık eskiden vücudumun esnek üyelerindeki kuvvet yok. Alfe suyunun kenarında, kumsal Pilos topraklarının bir ucunda Tereos isminde bir şehir vardır. Düşmanlar onu sarmak, alıp talan etmek arzusu ile ovanın ortasından geçmişlerdi. Olimpos'tan gece Athene koşarak gelmiş, bize silahlanmak gerektiğini bildirmişti. Pilos halkını topladı, yüreklere isyan havası bırakmadı. Kavgaya atılmak ateşini uyandırdı. Ben de silahlanmak istemiştim, Nele razı olmadı, atlarımı sakladı, kavga işlerinde daha hiçbir şey bilmediğimi söylüyordu. Bununla beraber, iyi araba sürücülerimiz arasında piyade kalarak bile kendimi gösterebildim. Kavgaya sevk eden Athene idi. Minye isminde, Arena yakınında denize dökülen bir ırmak vardır. Tanrısal şafağı ben orada Pylos'un arabalarıyla beklemiştim. Yayalar ise akın akın tezlikle geçiyorlardı. Gün iyice yükselmişti ki kutsal Alfe suyuna ulaştık. Orada en güçlü tanrı Zeus'a güzel kurbanlar sunduk. Alfe suyuna da bir boğa, Poseidon'a bir boğa, çakır gözlü Athene'ye de henüz terbiye edilmemiş bir düve kurban kestik. Ondan sonra akşamüstü, orada birlikleri içinde akşam yemeğimizi hazırlayıp yedik ve bütün silahlarımızla ırmağın kıyılarında yattık. Ulu gönüllü Epeliler şehri alıp talan etmek arzusu ile kuşatıyorlardı. Güneş pırıldayarak ufkun üstüne yükselirken Zeus'a ve Athene'ye dua ederek kavgaya giriştik. Epelilerle Piloslular arasında kavga başladığı zaman. İlkin ben bir adam öldürerek duynakları kalın atlarını ele geçirdim. Bu adam Ayugias'ın damadı, savaşçı Mulios idi. Karısı sarışın Adamede, Ayudias'ın büyük kızı, yeri besleyen zehirler işinde uzmandı. Epililer, araba sürücülerinin başını ve en iyi savaşçılarını yere yuvarlanmış görmeleri üzerine, ürküntü içinde her yana daldılar. Ben, kara bir burağan gibi atıldım, 50 araba yakaladım. Her birinden iki savaşçımız onunla vurularak dişleriyle toprağı ısırmıştı. O sırada iki Morionları, Aktor'un iki oğlunu öldürecektim eğer. Yeri sarsan Poseidon onları kalın bir sis arkasında saklayıp kavgadan kurtarmasaydı. Zeus o gün Piloslulara pek parlak bir zafer vermişti. Geniş ova içinde düşmanı, adamları öldürerek ve güzel silahlarını soyup alarak kovaladık, sonra buğdayı Bolba Preyj'in memleketine geçtik. Oradan döndükleri zaman Ahaylılar tanrılar arasında Zeus'a tapınıyor. İnsanlar arasında Nestor'a saygı gösteriyordu. İşte ben vaktiyle böyle bir adamdım, eğer öyle bir zaman gerçekten geçmişse. Ahilleus ise kahramanlığından yalnız kendi faydalanacak. Milleti mahvolduktan sonra öyle sanıyorum ki oturup acı acı ağlayacaktır. Sevgili çocuğum Menoetios, Fihya'dan Agamemnon'un yanına yollarken sana ne öğütler veriyordu. İkimiz, tanrısal Odysseus'la ben sarayda idik, sana söylediklerini bir kelimesini kaçırmadan dinlemiştik. Bütün bereketli Ahay ilini, sefere asker bulmak için dolaşmaktayken Pelin'in güzel konağına gelmiştik. İşte orada sizi kahraman Menoetios ile seni bulmuştuk, yanınızda Ahilleus vardı. İhtiyar araba sürücüsü Pele en önde Gürler Zeus'a avlusunda semiz öküz butları sunmuştu. Elinde bir altın sağrak tutuyor, alevler içindeki kurbanlara saçılar kılıyordu. İkiniz kurbanların etleri ile uğraşırken biz avluda görünmüştük. Ahilleus birden şaşırdı ve bir sıçrayışla ayağa kalktı. Elimizden tutarak yol ve oturacak yer gösterdi. Konukluk adetince verilmesi gereken her şeyi verdi ve istediğimiz gibi yiyip içtikten sonra en iyi ki ben söz alarak sizleri bizimle beraber sefere davet ettik. Her ikiniz teklifi kabul ediyordunuz. Peleoğlu Ahilleus'a daima savaşçıların en iyisi olmasını, herkesten üstün gelmesini öğütüyordu. Sana ise aktör oğlu Menoetios şöyle diyordu: "Oğlum, Ahilleus doğuşça senden üstündür. Fakat yaşça sen ondan büyüksün, kuvvetten yana ise o seni kat kat geçer. Ona öğüt vermek, makul sözü dinletmek, gidilecek yolu göstermek sana düşer. İyiliği için söyleyeceğinden seni dinleyecektir. İhtiyar baban bunları söylemişti, sen ise unutuyorsun. Haydi, zamanı henüz geçmemiştir, git. Bütün bunları şanlı Ahilleus'a söyle bakalım seni dinleyecek mi? Kim bilir, belki Tanrı sana yardım eder de öğütlerinle yüreğini sararsın. Bir arkadaştan gelen fikirler boşa gider. Eğer gönlü ile, hanın annesinin Zeus adına haber vermiş olacağı bir kaderden sıvışmayı düşünüyorsa, seni ve seninle beraber bütün Mirmidonlar Birliği'ni yollasın. Sen belki Danaosluların kurtuluş ışığı olursun. Yollarsa güzel silahlarını da, kaldada giymek üzere sana versin, kim bilir. Troyalılar, belki de seni Ahilleus yerine alırlar da dövüşmekten vazgeçerler. Şu saatte bitkin bir hayda bulunan Ahaylılar bir nefes alırlar. Siz, taptaze bir kuvvet olarak, hiç güçlük çekmeden, yorgun düşmüş yığınları geri atar, gemilerden ve barakalardan uzak. Şehirlerine doğru sürersiniz. Şan 12, Ahay Hisarı'nın gelecekte yok olması, Danaosluların gemilerini korumak için ne açtıkları hendek, ne de bunun ötesinde diktikleri geniş hisar düşmanı uzun boylu tutacak değildi. Bunları yaparken tanrılara şanlı yüzlü kurbanlar sunmamışlardı. Onlar hem güzel yapılı gemilerini hem de onların içinde sakladıkları çok bol ganimetleri korumak istiyorlardı. Fakat bu yapılar tanrıların dileğiyle olmadığı için uzun zaman var olmayacaklardı. Hector yaşadığı müddetçe ve Ahilleus'un öfkesi sürdükçe, Priam Han'ın sitesi ayakta durdukça büyük Ahay Hisarı da duracaktı. Fakat Troyalıların en cesur savaşçıları düşmüş, Arboslulardan da birkaçı yaşasa da çoğu çoktan helak olmuş. Priam'ın şehri tutmuş olacakları gün, Poseidon ile Apollon onu yok etmeye karar veriyorlardı. İda dağlarından denize akan bütün ırmakların, Rizos'un, Eptapur'un, Karisos'un, Rodios'un, Dranikos'un, Esebin tanrısal Skamandros'un, nihayet Simois'in sularını üstüne saldıracaklardır. Bunun yakınlarında sayısız kalkanlar ve tuldalayla beraber. Bütün yarı tanrı ırkından ölümlüler tozlara yuvarlanmıştı. Phorebos Apollon bütün bu ırmakların ağızlarını birleştirmiş, hepsini hisara çevirmiş. Birleşik suların sellerini 9 gün boyunca onun üstüne saldırtmıştır. Zeus da aynı zamanda devamlı yağmurlar yağdırıyordu, Hisar daha çabuk silinip gitsin diye. Yeri sarsan tanrı da, üç dişli elinde, Ahaylıların bunca emeklerle yaratabildikleri bu ağaçtan ve taştan yapılar üzerine denizin dalgalarını sürüyordu. Böylece akıntısı çok kuvvetli Helespont'un, Çanakkale denizinin kıyılarını dümdüz etmişti. Ondan sonra boyu boyunca sahilleri kumlar altında sakladı, Hisar yok olmuştu. Ondan sonra ırmaklarını eski yerlerine çevirdi, her bire güzel sularını yeniden kendi yatağına akıtmaya başladı. Şimdi, sağlam hisarın etrafında kalda devam ediyor, haydalar, meralar yükseliyordu. Hisarın ağaç kısımları okların çarpışından çınlıyordu. Zeus'un kamçısıyla ezilen Arboslular sıkışıp karınlı gemilerin yanında durdular. Bozguna uğratmada büyük usta olan Hector'dan yılmışlardı. Her zamanki gibi Hector, kalda meydanında bir fırtına gibi görünmüştü. Köpekler ve avcılar ortasında kalan bir yaban domuzu veya bir arslan, gücüne kuvvetine güvenerek hiç telaş göstermez. Fakat onlar kümelenip bir duvar gibi karşısına çıkarlar ve üstüne oklar, kardılar yağdırırlar. Yine ulu gönlü ne korkuya tutulur, ne de kaçmak arzusu gösterir. Onu büyük cesareti helak eder. Ne tarafa yüzünü çevirip yürüse, avcı hatları bükülür. Bunun gibi Hector yığına karışarak arkadaşlarına hendeyi aşmak için yalvardı. Fakat tez koşan atları hendeyin önünde kararsız. Pek çok kişniyerek dış kenarında durdular, genişliği onları ürkütüyor. Hendek yakından bakılınca içine atlamak da veya üstünden aşmak da hiç elverişli değildi. Boylu boyunca her iki kenarı meyilli yapılmış, öte tarafında ise kısa, sivri kazıklar çakılmıştı. Araba çeken atlar en büyük güçlükle bile hendeyi geçmeye girişemezdi. Yayalar bile aşabileceklerinden emin değillerdi. İşte bu sırada Polydamas yaklaşarak cesur, Alp Hector'a şöyle dedi. Hector ve siz hepiniz, Troyalıların ve müttefiklerin başları. Bizim yaptığımız gibi, tez koşan atlarımızı hendeyin içinden sürmek akıllı işi değildi. Aşması çok pek çok elverişsizdir. Dimdik sivri kazıklar, karşı tarafta ise Ahaylıların hisarı var. Araba sürenler hiçbir suretle içine inemez veya üstünden vuramazlar. Öyle bir dağ geçit ki, vücut hırpalanmadan içinden geçilemez, sanıyorum. Tepelerin yukarısından gürleyen Zeus, ötekilere fenalık yapmak, büsbütün mahvetmek istiyorsa, işler yolunda demektir. Ben de şu Ahaylıları burada, Argos'tan uzak, utanç ve şerefsizlik içinde mahvolmuş görmek isterim. Fakat sebat edip yüzlerini bize çevirirlerse, gemilerinden bir karşılıklı saldırış çıkarsa ve biz o zaman gelip bu hendeye çarparsak, şehre gönderecek bir haberci bile bulunmayacak. Haydin, hepimiz benim düşündüğüm gibi yapalım. Seyisler arabaları hendeyin yanında tutsunlar. Biz de, yalnız, yayan, baştan ayağa silahlı, koyu bir yığın olarak Hector'un arkasından yürüyelim. Ahaylılar rahat edemeyecekler, eğer ölümleri kararlaştırılmış ise, bazıları Hector'la gittiler, kusursuz Polydamas'la beraberdi. Bunlar en cesurları, hisarı yıkıp karınlı gemilerin yanında dövüşmek isteğiyle yananlar ve sayıları en çok olanlardı. Üçüncü olarak Cebrion geliyordu. Hector, arabasının yanında, Cebrion'dan değerce aşağı başka bir seyis bırakmıştı. İkinci birliğin başında Alexandros yürüyordu. Aikotos ve Egnior da onunla beraberdi. Üçüncü birliğin başında Priam'ın iki oğlu, Helenos ile Deiphobos vardı. Üçüncüleri ise kahraman Asios idi. Hirtukoğlu Asios, donları ateş rengi atlarlar, Selleis suyu kenarında Aris Beşehir'inden gelmişti. Dördüncünün başında Ankis'in Şenli oğlu Eneos yürüyordu. Onunla beraber de Antenor'un iki oğlu, her türlü savaşta usta Arkeirhos ile Akams vardı. Nihayet Sarpedon ün salmış müttefiklerin başı idi. Savaşçılar arasından cesaretle kendisine en yakın görünen Dileukos ile Asteopeos Alp yanına almıştı. Hepsi ile karşılaştırıldığı zaman o, Sarpedon apayrı bir kahramandı. Birlikler, Küsele'den yapılmış kalkanları ile Danaosluların üzerine yürüyorlar ve Ahaylıların tutunamayıp kara gemilerine çekileceklerini umuyorlardı. Troyalılar ile ün salmış müttefikleri kusursuz Polydamas'ın öğüdüne uydular. Yalnız savaşçılar başı Hırtakoğlu Asios arabasını ve arabacı seyisini orada bırakmak istemedi. Onlarla beraber güzel yapılı gemiler üzerine yürüdü. Akılsız adam, canlara kıyan tanrıçalardan kurtulamayacak, pek güvendiği arabasıyla gemilerden rüzgarların dövdüğü İlyon'a dönemeyecektir. Çünkü ondan önce adı sevimsiz Moira, ölüm tanrıçası, şanlı Deukalion oğlu İdomeni'nin mızrağı ile kendisini saydı. Gemilerin sol kanadına, Ahaylıların ovadan dönerken arabalarıyla ve atlarıyla taşınmış oldukları tarafa yürümüştü. Ahaylıların tutunamayıp siyah gemilerine çekileceklerini düşünüyorlardı. Akılsızlar, kapıda savaşçı Lapitlerin yiğit oğullarından iki alp karşılarına çıktı. Biri Piritos oğlu güçlü Polypoets, öbürü insanlar musibeti Ares'in bir eşi Leonteo idi. Her ikisi yüksek kapının önünde duruyordu. Dağlarda yetişen meşe ağaçlarını andırıyorlardı ki başlarını yukarıda tutarlar her gün esen rüzgarlara. Yağan yağmurlara uzun ve kuvvetli kökleriyle karşı korlar. Bunun gibi her ikisi kollarına, güçlerine güvenerek büyük Asios'un saldırışına karşı koyup tutundular, kaçmadılar. Gelenler doğru mufkem hisar üzerine, kurumuş küseleden kalkanlarını başlarından üstün tutarak ve korkunç bir nara atarak yürümüşlerdi. Lapitler önce içeride kalıp bütün güzel dolaklı Ahaylılara, gemilerini savunmak için dövüşmeye arzu ve cesaret veriyorlardı. Fakat Troyalıların hisara atıldıklarını görünce, Danaoslu Laydan Bozbun naraları yükselince ikisi kapıya atılarak kavgaya giriştiler. Dağda köpeklerin ve adamların baskınına uğramış iki yaban domuzunu andırıyorlardı. Baskın sesleri üzerine sıçrayıp atılırlar, etrafındaki ağaçları köklerinden sökerek kırarlar. Dişlerini dıcırdatırlar canlarına kıyacak bir okey gelip değinceye kadar. Bunun gibi hücuma uğrayan savaşçılar. Üzerlerini pırıltılı tunç silahlar gelmeye başlayınca kendilerinden üstün arkadaşlarına ve kendi kuvvetlerine güvenerek bütün güçleriyle kavgaya başladılar. Hisar'ın üstünden de öbürleri taşlar atarlar, kendilerini, barakalarını ve tez yürüyüşlü gemilerini savunmak için dövüşüyorlardı. Taşlar yere, lapa lapa, yağan ve şiddetli bir rüzgarın, gölgeli bulutlar içinde, bereketli toprak üzerine dalda dalda saçtığı karlar gibi düşüyorlardı. Bunun gibi hepsinin, Ahaylıların ve Troyalıların ellerinden oklar, mızraklar saçılıyordu. Değirmen taşları büyüklüğünde taşlar tuldalarına ve kabarık kalkanlarına çarptıkça çınlayışlar işitiliyordu. O zaman şaşkınlık içinde Hırtakoğlu Asios haykırarak şöyle dedi. Zeus baba, sen de ne kadar çok yalanı seviyormuşsun. Ben düşünebilir miydim ki Ahaylı kahramanlar iç ateşimiz ve korkunç güçlü kollarımız karşısında tutunabilecekler. Fakat onlar esnek vücutlu eşek arılarına veya sark bir yol kenarında kovan düzen bal arılarına benziyorlar ki onları kovmaya çalışanlara karşı kafa tutup yuvalarını terk etmezler. Yavrularını korumak için kavgaya girişirler. Bunun gibi ancak iki kişi oldukları halde sebat edip bu kapının önünden çekinmiyorlar. Kaçmaktansa ölümü göze alıyorlar. Böyle dedi. Fakat sözleri Zeus'u kandırmadı. Gönlüyle şanı Hektor'a vermek istiyordu. Lapitler bu sırada canlar yakan kavgaya giriştiler. Pirilhos oğlu güçlü Polipoets mızrağı ile Damas'ın. Yandurukları tunçtan tuldasını deşti, kemik kırılarak içindeki beyin parçalandı, hemen adamın işi bitti. Ondan sonra Pilon'u da Ormen'i de öldürdü. Ondan sonra Antimahoğlu Hippomahos'u Ares Dörür Leontia kardısıyla vurarak iç kemerini deşti. Sonra sivri kılıcını kınından çekerek yığın içinden öne Antifates'i vurdu. Adam yere yuvarlanarak ezildi, sonra ayrı ayrı Minon'u, İyamin'i ve Orestes'i öldürüp yerlere serdi. Bu ölülerden kıvılcım saçan silahlarını soyarlarken, takım takım genç savaşçılar Polydamas'ın ve Hektor'un izinden gidiyorlardı. Bunlar hem sayıca en çoktu, hem de cesaretleri büyüktü, Hisar'ı yıkıp gemileri alevlere sanmak ateşiyle yanıyorlardı. Henüz kararsızlık içinde, Hendek'in kenarlarında durdular. O ara onlara bir alamet göründü, yüksekten uçan bir kaytal orduyu solunda bırakmıştı. Pençeleriyle kızıl bir yılan tutuyordu, çok büyük. Ürperen, daha yaşayan ve savaştan vazgeçmeyen bir yılandı. Birden geriye bükülerek kendisini taşıyan kuşu soktu. Kartal o zaman onu kendisinden uzaklaştırarak yere attı, duyduğu acıdan. Yığının ortasına düşürdü, sonra bir haykırışla rüzgarın içine uçtu. Troyalılar ortalarında kıvranan yılanı, Zeus'un alametini görünce titrediler. O zaman Polydamas yaklaşarak Hector Aypa şöyle dedi. Hector, dernekte ne zaman iyi öğütler ileri sürersem beni kınayacak bir şey bulursun. Öyle ki dernekte ve kaldada senden başka türlü konuşmak yakışıksız oluyor. Böylelikle şanın daima yükseliyor. Fakat bu sefer de açık açık en uygun gördüğüm gibi konuşacağım. Danaoslularla gemileri için savaşmayalım. Çünkü işin sonunu şöyle görüyorum, Hisar'ı aşmak arzusuyla yanmaktayken Troyalılara. Şimdi görünen alamet, yüksekten uçan ve ordumuzu solunda bırakan, pençeleriyle henüz ölmemiş iri bir kızıl yılan tutan kaytal, birden yuvasına ulaşmadan yavrularına götürüp veremediği yılanı. Koyverdi, bunun gibi biz de büyük çabalayışlarla Ahaylıları bastırıp kapıyı zorlasak ve Hisar'ı yıkabilsek bile, gemilerden gemilerini savunacak aynı yolu tutarak iyi bir halde dönemeyeceğiz. Orada Ahaylıların tunç silahlarıyla öldürülüp parçalanmış binlerle Troyalı bırakacağız. Tanrıları kaderlerini gönlüyle iyi bilen bir insan, danışılsa böyle söylerdi, insanlar da onu dinlerdi. Tuldası kıvılcım saçan Hector ona yandan bakarak şöyle dedi, Polydamas, hoşuma gidecek bir dille konuşmuyorsun. Daha kusursuz şeyler de söyleyemez değilsin. Gerçekten iyi düşünerek mi bunları söylüyorsun? Öyle ise senin aklını tanrılar almış olacak. Demek, gürler Zeus'un istediklerini, bize kesin olarak vaat ettiklerini unutmamızı, kanat açıp uçan kuşlara inanmamızı istiyorsun, benim böyle şeylere aldırış ettiğim yok. Kuşlar sağa, tan yerine, güneşe doğru uçabildikleri gibi, sola, sisli, gölgeli yöne de uçabilirler. Biz yalnız bütün ölümlüler ve ölümsüzler üzerine hükmünü süren büyük Zeus'un isteğine iman etmeliyiz. En iyi alamet bir tanedir, o da vatanın savunmasını bildiren alamettir. Sen niçin kavgadan, boğuşmadan korkuyorsun? Biz hepimiz Arbosluların gemileri yanında ölmüş olsak bile, senin için, tatlı canın için korkacak bir şey yoktur. Senin yüreğin böyle şeylere katlanmaz. Sen git, boğuşmadan uzaklaş, fakat başka birini dövüşmekten alıkoyacak sözler söylememeye dikkat et. Yoksa benim kolumla vurularak kendi canından da olursun. Böyle diyerek yolu gösterdi. Ötekiler ise yüksek ve tanrısal bir uğultu ortasında arkasından yürüdüler. O ara gürler Zeus, İda'nın dağlarından tozları doğru gemiler üzerine süren bir borağan kaldırdı. Aynı zamanda Ahaylıların zihinlerini efsunladı ve şanlı Troyalılara ve Hektor'a verdi. Bu alametlere ve kendi kuvvetlerine güvenerek Ahaylıların hisarını yıkmaya giriştiler. Fakat Danayoslular da henüz onlara yolu açmak niyetinde değildiler. Kalkanlarıyla siperlerini kuvvetlendirdiler ve oradan hisarın altına yanaşan düşmanlar üzerine ok atmaya başladılar. İki ayas, hisarın üstünde gidip geliyorlar, emirler veriyorlar. Ahaylıların iç ateşini alevlendiriyorlardı. Savaşçılardan kimine tatlı sözler söylüyorlar. Kavgada gevşeklik gösterenlere ise sert sözlerle çıkışıyorlardı. Dostlar, Arbosluların en yararlısına, ortasına ve az değerlisine, çünkü kavgada herkes aynı değerde olmaz diyoruz ki şimdi. Herkes için görecek iş vardır, siz de kendiniz görüyorsunuz, sanırım. Gözünüzü açan sese kulak vererek kimse arka çevirmesin, gemilerin yolunu tutmasın. İleri yürüyün, birbirimizi cesaretlendirin. Bakalım, şimşek salan Olimpozlu Zeus bize de düşmanları geriletmeye, şehire sürmeye meydan verecek mi? Bu gibi sözlerle ve yüksek seslerle Ahaylıların savaşçılarına cesaret veriyorlardı. Nasıl ki, kış günlerinden birinde bol bol, lapa lapa kar yağar. Tedbirli Zeus kendi oklarını insanlara göstermek için böyle kar yağdırır, rüzgarları önce uyutur, sonra kesiksiz kar saçar. Dağların yüksek tepeleri, denize uzanan burunlar, otları bol ova, insanların bereketi tarlaları örtülünceye kadar kar yağar. Boz renkli denize, koylara, yalçın yaylara da kar yağar. Yalnız daldalı fırtına, karı yener, kalan her şey Zeus'un karlı gününde karlarla örtülür. Bunun gibi iki taraftan birbirine atılan sayısız taşlar saçılır, gerek hisarın üstünden Troyalılar üzerine, gerek Troyalıların saflarından Ahaylılar üzerine taş yağar ve hisarın üstünde bir tıkırdıdır gider. Ne Troyalılar ne de ün salmış Hektor hisarın kapılarını ve uzun duvarını yıkamayacaklardı, eğer tedbirli Zeus, oğlu Sarpedon'u Arboslulara karşı saldırtmasaydı. Kıvrık boynuzlu öküzler üzerine atılan arslan gibi, hemen yüz yuvarlak, çekiçle işlenmiş güzel tunç kalkanını önüne kaldırır, iki mızrak sallayarak yola çıkar, dağda beslenmiş, çoktan etsiz kalmış. Cesur gönlünün dürtüsü ile hayvan sürüleri aramağa, hatta kapalı avlulara girmeye atılmış bir arslan gibi, öyle ki karşısına sürülerini bekleyen çobanlar köpekleri ve demirli sopalarıyla çıksalar bile, avla girmek sınamalarında bulunmadıkça kaçmalı düşünmüyor, ya üstüne atılıp avını kapacak. Veya çevik bir elin fırlatacağı kardı ile vurulacak. Bunun gibi, tanrılar benzeri Sarpedon, yüreğinin cesaretiyle hisarı ve siperlerini yıkmaya atılmıştı. Hemen, o ara, Hippolohos oğlu Dileukos'a seslenerek şöyle dedi. Dileukos, bizi, Likya'da niçin el üstünde tutuyorlar, etlerle, tatlı şarapla alıyorlar? Orada bize niçin tanrılar gibi saygı gösteriyorlar? Niçin Kısantos suyu vadisinde, bağda buğday ekinine de elverişle dahit geniş topraklardan faydalanıyoruz? Böyle olunca, bugün vazifemiz, kızdın kaldığının gereklerince, Likyalıların ilk safında durmak değil midir? O zaman, zırhları sağlam Likyalılar şöyle diyecekler, Likya'da kumanda eden hanlar şanlı insanlardır, yalnız semiz koyunlar yemezler. Seçkin şarap içmezler, cesaretleri, büyük değerleri de vardır, çünkü Likyalıların ilk safında dövüşüyorlar. Hey sevgili dostum, eğer bu harpten kaçınmakla ileride, sonsuz bir zaman içinde, Bize ihtiyarlık ve ölüm dokunmadan yaşamamız mümkün olsaydı, ne ben ilk safta dövüşme atılırdım, ne de seni insanın şan kazandığı kavgaya yollardım. Fakat herhalde ve her ne yapılsa sayısız ölüm tanrıları tuzak kurmakta ve hiçbir ölümü onlardan sıvışamamakta olduğundan haydi bakalım biz mi şanı başka birisine vereceğiz, başka biri mi bize verecek? Böyle dedi, Glaukos itiraz etmedi ve davetten kaçırılmak istemedi. İkisi doğru ileri yürüyerek büyük Likya ordusuna kılavuzluk ettiler. Onları görünce Peteos oğlu Meneşi titredi. Hisar'ın kendi kısmına doğru felaketi getirmek üzere ilerliyorlardı. Bütün Hisar üzerine kaydılı bir göz dolaştırarak gelen belayı uzaklaştırabilecek bir kahraman aradı. Kaldaya doymaz iki ayası gördü, Teukros da o ara barakasından çıktı. Bunlar uzak değildiler ama bağırarak sesini işittiremiyordu, kaldanın yükselen çığlıkları, atılan taşların, okların kalkanlara. Sorbuçlu tuldalara ve kapalı duran kapılara çarpmasından çıkan devamlı tıkırdılar buna engel oluyordu. Tezlikli Ayas'a Teots çavuşu yolladı, git, tanrısal Teots, koş, Ayas'ı çağır. Her iki Ayas'ı çağırsan çok daha iyi olur, yoksa burada, çok geçmeden ölüm uçurumu açılacak, Likya hanları öyle ağır basıyorlar ki. Canlara kıyan kaldada onlar daima yamandırlar. Eğer orada da kalda işleri zorlu ise yalnız Telmonoğlu Ayas gelsin, yanında yay atıcılığında Usta Teukros'u da alsın. Böyle dedi, dinleyen kahraman itiraz etmeden hemen yola çıktı. Tunç Cebeli Ahaylıların hisarı boyunca yürüyerek iki Ayas'ın yanına geldi. Canlı canlı konuşarak onlara şöyle dedi, hey, Tunç Cebeli Ahaylıların başları, iki Ayas. Zeus Dölü Petesoğlu size, kısa bir zaman için olsun, oraya gidip önüne çıkan kaldada yardım etmenizi rica ediyor. İkiniz beraber olsanız çok daha iyi olurdu, yoksa çok geçmeden orada ölüm uçuruma açılacaktı. Likya hanları öyle ağır basıyorlar ki, canlara kıyan kaldada onlar daima yamandırlar. Eğer burada da kalda işleri çok zorlu ise hiç olmazsa, yalnız şanlı Teleim'in oğlu Ayas gelsin. Yanına da yay atıcılığında Usta Teukros'u alsın. Böyle dedi ve Telamon oğlu Büyük Ayas itiraz etmedi. Hemen Oileas'ın oğluna şu kanatlı sözleri söyledi. Ayas, ikiniz, sen ve şanlı Likomedes oğlu burada kalın. Danayosluları açık kaldaya alıştıra durun, kendim oraya gidip kaldaya gelenleri karşılayayım, gereken yardımda bulunduktan sonra hemen dönerim. Böyle diyerek Telamon oğlu Ayas gitti. Ana baba bir kardeşe Teukros'la beraber yürüdü. Pandion'da beraber giderek Teukros'un bükeyli yayını taşıdı. Hisar'ın iç cephesinden yürüyerek Olu Gönüllü Meneste'nin kulesine gelince, düşmanın çok sıkıştırdığı insanların yanına gelmiş olduklarını gördüler. Orada Likyalıların yiğit başları ve kılavuzlarının siperlere siyah bir boran gibi tırmandıklarını gördüler. Hemen hepsi bir cephe savaşına giriştiler, korkunç naralar yükseldi. İlk olarak Ayas, Telamonoğlu bir adam, Sarpedon'un dostu Epikliz'i öldürdü. Bir siperin üstünden orada bulunan pürtüklü bir büyük taşla vurdu. Bugünkü insanların en güçlülerinden biri o taşı iki eliyle zor kaldırabilirdi. Kaldırıp yukarıdan attığı bu taş tuldayı çiğneyerek başın bütün kemiklerini ezdi. Epikles yüksek duvarın üstünden bir daldıç gibi yuvarlandı. Kemiklerinden hayat ayrılmıştı. Teukros da bir okla, güçlü Hippolohos'un oğlu Glaukos'u duvara tırmanırken vurdu, kolunun örtüsüz kalan bir yerinden vurmuş, adamı savaş dışı bırakmıştı. Glaukos duvarın üstünden, kimse görmemek üzere arkaya sıçramıştı, bir ahaylının onu yaralı görmesini ve sonra gidip övünmesini istemiyordu. Glaukos'un ortadan çekildiğini gören Sarpedon çok kaygılandı. Fakat kalda işlerinde hiçbir ihmal göstermedi, mızığı ile Teostoroğlu Alkemon'u deşti, sonra silahı kendi tarafına alırken Alkemon, alnı önde olarak düştü ve kıvılcım saçan tunç silahları böğürleri üstünde çınladı. Sarpedon çok güçlü elleriyle siperin bir parçasını yakaladı ve kendine çekerek kopardı, bunun üzerine duvarın üstü müdafasız kaldı. Sarpedon böylelikle savaşçılarına bir yol açmış oldu. Ayas ile Teukros işbirliği ettiler. Teukros'un attığı okey, Sarpedon'un bütün vücudunu örten kalkanının parlak kayışına değdi. Fakat Zeus, oğlundan ölüm tanrıçalarını uzaklaştırdı, gemilerin pupaları önünde can vermesini istemiyordu. Ayas sıçrayıp kalkanı sançtı, mızrak deşip geçirmediyse de en aşağı yiğit savaşçıyı hareketsiz bıraktı. Sarpedon biraz siperden ayrıldı, fakat apaçıp geri çekilmiş görünmek istemedi, yüreği daima zafer şanını kazanmak ümidindeydi. dönerek Likyalılara şöyle hitap etti: Likyalılar, iç ateşinizin güçlülüğü gevşemesin. Gücüme kuvvetime güveniyorum da kendi başıma hatları bozmak ve size gemilerin ortasına giden bir yol açmak benim için kolay değildir. Benimle beraber çalışınız. Ne kadar çok olursak işi o kadar daha iyi yaparız. Böyle dedi, onlar da birleşmeye çalan sesinden korkuya düşerek dernekte rey sahibi Büyük Han'ın etrafına daha çok yaklaştılar. Ellerinde sivri temrenli mızraklarını tutarak duvarın dışarıya uzanmış destek taşlarına tırmanıyorlardı. Bu ara Hector bir taş yakalayıp kaldırdı. Kapının önünde duran bu taşın alt tarafı geniş, üstü sivriydi. En kuvvetlilerinden iki kişi, bugünün en güçlü kuvvetli iki adamı bu taşı kaldırıp bir arabanın üzerine büyük güçlükle koyabilirlerdi. O ise kendi başına o taşı kolaylıkla kaldırıp salladı. Hileler düşünen Kronos oğlu hafifletmişti. Bir çoban bir koçun yapılısını zahmetsizce nasıl bir eliyle taşıyabilirse Hector da onun gibi. Kaldırdığı taşı taşıyıp kapalı kapının çok sağlam iki kanadı önüne götürdü. İçeriden kapı kanatlarını karşılıklı iki kol demiri tutuyor. Bunlara bir de kilit takılmış bulunuyordu. Kapıya yakın durup taşı bütün kuvvetiyle iki kanadın ortasına fırlattı. Kol demirinin çökmesiyle iki kanadının parçalanması üzerine müthiş bir takırdı ile kapı darmadağın oldu. Taş da iç tarafa düştü. Ün salmış Hector öte tarafa atıldı. Tez giden gecenin heybetini almıştı. Vücudunu örten tuncun pırıltısıyla parlıyor ve eline iki mızrak almış bulunuyordu. Kapıyı açtığı anda onu gemilerden ancak bir tanrı uzaklaştırabilirdi. Gözleri alev alev olmuştu. O zaman yığına dönerek Troyalılara duvara çıkmak emrini haykırdı. Davete itaat ettiler. Vakit geciktirmeden kimileri duvardan sıçrayarak, kimileri kapıları aşarak ilerlediler. Danayostlular koca karınlı gemilere doğru kaçıştılar, arkası gelmeyen bir kaybaşalık yükseliyordu.